akşam biraz yoğun bastırıyor arada, diyor ki ya ne konuşacağız falan diye. Bir şey söylemedim. Ser verip sır vermek diye bir şey yok. Burada söylemiyoruz. Sır mır da yok aslında ortada. Bu akşam belki biraz daha ilerleyen saatlerde neden? Biraz ön hazırlığını yapasınız diye Caner Hocam lütfedecek. Allah razı olsun. O beni hakikaten çok mutlu etti. Geçen hafta sadece böyle isminden bahsettiği ama hepimizi çok heyecanlandıran ve henüz yazılı olarak bir metin haline netleşmiş, dökülmemiş arzu delilini bizlere kapısını açacak. İlk defa yapacak böyle bir şey. Bu bizim için çok önemli bir şereftir, çok büyük bir heyecandır. Ben de çok merak ediyorum ama ön hazırlıklarınızı yapmak istersiniz diye ben bir şeyi çok merak ediyorum. Şimdi ilk merak ettiğim şey. Sana bir televizyon programı yapma teklifi gelse.
Evet.
Geldi mi hiç bugüne kadar?
Yok, net
gelmedi.
Gelmedi.
Ya niye gelmiyor? Ben onu anlıyorum. Bunlar akıllarını peynir ekmekle yemiş herhalde. Yok, karizma var. Adam yakışıklı. Bilgi desen her şey var. Her şey sağlam. Gayet güzel. Konu ilginç. Peki, sana bir program yapma teklifi gelmiş olduğunu varsayalım.
Evet.
Bir televizyon programı. Bir kere ister misin böyle bir şey? Hoşuna gider mi?
Bilmem, henüz düşünmedim.
Henüz düşünmedim. Peki, çok ani geldi çünkü bu. Böyle bir teklif getirdiğim falan da yok ayrıca yani. Ben kendim kurduğum zaman Bilal televizyonunu ortaya yaparız. Sen de karşılıklı Hacivat Karagöz gibi program yaparız. Neyse. Neleri işlerdin? Hangi konuları ele alırdın? Yüreğinde ne yatardın? Ne yapmak isterdin? Yani ulan bir televizyon programı olsa ben size gösteririm program nasıl yapılır filan.
Vallahi gerçekten ani oldu ya. Aklıma tabii hızlı bir... Birincisi benim konum bilim, din, felsefe ilişkisiyle ilgili.
Bunun üzerine mi kurardın programını?
Yok, onun üstüne kurmazdım.
Kurmazdım.
Kurmazdım yani, çünkü kurarsam yani konunun bir yerde tükeneceğinden endişe ederdim. Yani program eğer ki bir yaz döneminde yapacak olsam tamam da. Hı-hı. Programın ne kadar süreceğine bağlı olarak bir süre sonra yani o konu pek tüketmek de zor ama yine de bir süre sonra yeni konu bulmakta, yeni konuk bulmakta belki zorlanırız diye düşünebilirdim. Hı-hı. Yani İslam'la ilgili başka konuları da mesela işlerdim. Mesela küreselleşmenin Müslümanları nasıl etkilediği gibi sosyolojik analizlerin olduğu konularda işlerdim. Veya New Age dinlerin falan insanların zihinlerine nasıl etki ettiği tipi şeyleri programlarda işlerdim. Mesela kendimin ikinci derece konusu ama efendim.
New Age din derken hangileri?
Ben ne bileyim, mesela işte Scientology gibi şeyler. Evet. Mesela onları da işleyebilirdim.
Ben onlara kendi dinini kendin yap ekolü diyorum ya, hani yani din geri geliyor ulan aman ya, hak gelir fena.
Şimdi hızlı hızlı, çünkü bazen televizyon program yapan böyle tanıdıklarla görüşünce bu tip onlara tavsiyelerim oluyor. Şahsen şu anda onları düşünerek bunu da söylüyorum. Sanki kendi kendime aynı şeyleri tavsiye edermişim gibi geliyor. O tip konuları işlerdim. Ondan sonra tabii ki Kur'an'a gittiğimizde Kur'an'ın bize nasıl ufuklar açacağını birçok konuda işlerdim. Hı. Mesela karşımıza çevre diye bir konu var. Kur'an ayetinde
ve aktüel, güncel, alarm veren bir konu değil mi? Dünyanın en önemli
Kur'an ayetinde de geçiyor, diyor ki insanların elleriyle yaptıkları yüzünden yeryüzünde kargaşa çıktı. Yaptıklarının bir kısmını onlara tattırıyoruz belki vazgeçerler diye. Şimdi Kur'an'da insanların elleriyle yaptıkları yüzünden yeryüzünde kargaşa çıktı ve bir kısım bunların olumsuz sonuçların insanlara tattırıldı belki vazgeçerler diye, olumsuz sonuçların tattırıldığı geçiyor. Bu aslında muazzam bir işaret. Dikkat edin, İslam'ın da önemli bir konusu çevre. Birkaç açıdan önemli. İşte Kur'an ayetinde de işaret var. Diğer tarafından bakarsak işte Allah'ın yarattığı bir evrendeyiz. Yani sonuçta bir Müslümanın Allah'la kuracağı bir ilişkiyi herhalde bu imanını da belli bir şekilde şekillendirmesi lazım. Oysa bir bakıyoruz İslam dünyasında İslam felsefecileri, İslam kelamcıları böyle ciddi bir konu var. Buna ciddi bir ilgi göstermiyorlar. Belki istisnai olarak gösterenler vardır. Yani hiç mutlaka kimse göstermedi anlamında demiyorum. İlla, yanlış anlaşılmasın ama. Mutlaka. Yani bu konunun hak ettiği ilgiyi mesela İslam başlığı ilişkilendirenlerin göstermediği kanaatindeyim.
Niye?
Mesela
demek bak, yani bu önemi daha fazla sorunlar mı var gündemde yani? Ondan önce onları bitmeden çevreyine konuşuyoruz arkadaş falan mı diyor?
Vallahi tabii bir konunun ele alınması için önce o konunun önemli olduğunun anlaşılması lazım.
Anlaşılmadığı kanaatindeyim.
Ben anlaşılmadığı kanaatindeyim. Yani daha doğrusu az anlaşıldığı veya birçok kimsenin yeterince anlaşılmadığı kanaatindeyim. Çok değerli İslam felsefecilerimiz var. Bir kısmı da benim arkadaşım, tanıdığım, baktığım zaman İslam kelamcılar da var ama bunların önemli bir kısmına baktığımda şuna benzer bir yaklaşım görüyorum yaygın olarak. Şeyi düşünüyorlar daha çok. Mesela Kindi, Farabi, İbn Sina, Gazali, İbn Rüşd diyen böyle 5-6 kişiden oluşan, ona birkaç kişi işte İhvan-ı Safa'yı veya birkaç kişi daha katabiliriz. Böyle tarihin belli bir dönemindeki o kişileri çalışmak genelde İslam felsefesi gibi gözüküyor. Veya Maturidi, Eşari, Mutezile gibi şeyleri çalışmak kelam gibi gözüküyor. Oysa bunlar da İslam'ın konusu. Yani o dönemde baktığımız zaman Gazali, Aristoteles felsefesinden birileri etkilenmiş, evrenin ezeli hakkında bir şey derken olağanüstü argümanlar sunuyor ona. Kindi de o şekilde argümanlar sunuyor. Hatta bugün dünya literatüründe onlar kalan kozmolojikal argument başlığıyla tartışılıyor. Çağdaş din felsefesi onları tartışılıyor. Fakat baktığımız zaman Gazali'nin o dönemde verdiği cevaplar tamamen kendi döneminin gerçek sorunu hakkında veriyor. Yani, ve öyle güzel bir ayıklama yapıyor ki bak dikkat edin diyor. Aristoteles'in mantığında bir sorun yok diyor. Hatta kullanımları yara diyor. Aristoteles'in fiziğinde bir sorun yok diyor. Metafiziğinin de şurasında sorun var diyor. Yani öyle bir analitik şey. Bazılarının zannettiği gibi öyle kökten felsefeyi reddettiği falan da yok. Ama tamamen kendi döneminde karşısına çıkan çeviriler sonunda bir sonucu ele alıyor ve şey yapıyor.
Yani güncelliği yoğun ve gündem.
Tabii.
Yani gündemle ilgili konuşuyor.
O yani. Dönemin kelamcıları, Mutezile kelamcılarına baktığımızda yani Eşari, Maturidi'nin ekolün içine düşenler kendi dönemlerinde kendi karşılarına çıkan sorunları ciddi şekilde değerlendirip de çözümler üretiyorlar.
Peki bu anlamda biz biraz şeyden mi koptuk yani bir tür nostalji falan mı yaşıyoruz?
Hayır, biz yani? Günümüzde kelam ve felsefe işte kelam tarihçiliği ve felsefe tarihçiliği.
Tarihçiliğe dönüştü.
O da lazım.
Amin da illa ki tamam da yani, ediyor da.
Ya kardeşim kendi dönemimizde karşımıza çıkan işte bir sorun. Evet. Niye? Biz bu çevre sorununu hakkında ciddi bir şey üretmiyoruz sorusunun cevabı burada yatıyor. O gerçek anlamda sorun olarak gözükmüyor. Çünkü siz sırf tarihçiliği İslam kelamı veya İslam felsefesi olarak görürseniz karşınızda o anda olan canlı soruna eğilip de onun hakkında çözüm üretmeye yönelmezsiniz. Tabii bu zihniyette kelamcılarımız da var. Haksızlık olmasın.
İllaki vardır.
Fakat tabii ben tabii ki genel durumdan bahsediyorum. Zaten illaki. O benim bahsettiğim kelamcıların kendileri de bundan yakınıyorlar. Hani bundan yanlış anlaşılmasın. Yakınan tek ben değilim. Illaki, yani bu benim yakınım sorundan bazı İslam felsefecileri de yakınıyorlar. Böyle ciddi bir sorun var. İşte çevre sorun görünmediği gibi başka güncel sorunlarda sorun gözükmüyor. Mesela diyelim ki ahlak felsefesi İslam düşüncesi açısından çok önemli. Şimdi mesela klonlama diye bir şey var günümüzde. Ahlak felsefesinde ciddi tartışılıyor bu. Yurt dışına baktığınız zaman belli bölümler yapılmış vaziyette bununla ilgili. Yani genetikteki bu gelişmeleri biz ne cevap vereceğiz diye. Mesela İslam fıkıhçıları, kelamcıları, felsefecileri bunların hepsinin de buna eğilmesi gerekmiyor mu?
İlla ki.
Şu anda mesela diyelim ki sırf anneden bir yumurta alıp hiç babasız bir çocuk yapılabilirse. Yarın öbür gün bu yapılabildi. Türkiye devleti diyelim bununla ilgili bir kanun tasarısı yapacak veyahut da dünyadan birileri görüş soruyor. Ne diyeceksiniz siz felsefe adına, kelam adına, fıkıh adına buna ne diyeceksiniz? Yani İslami açıdan bunun için söyleyeceğiniz bir şeyiniz var mı?
Bunun için bunu hakkında bir şey söyleyebilmek için ama gerekli altyapı donanımına sahip tabii, olmak lazım. Tabii. Yani genetik hakkında bir şeyler bilmek lazım. Efendim kromozomların yapısı hakkında biyoloji iyi bilmek lazım. Tıp evet. Bilmek lazım. Yani bu eylemler bunlar hep ciddi bilgiler istiyor. Yani bizde biraz bir de bilimden bir kopuş var yani.
Ne yazık ki bizde yani bu doğa bilimlerine karşı yeterli ilgi gösterilmediği kanaatindeyim. Fakat şimdi görüyorum böyle işte çift anadal programları tip üniversitelerde yeni programlar kuruluyor. Bu şekilde bir sisteme gidilirse mesela İlahiyat Fakültesindeki talebeler de biyolojide, fizikte, diğer yerlerden seçme derslerini alacakları imkanlara kavuşacaklardır. Yani sırf çift anadal programları demeyeyim. Aslında bu çok daha geniş bir başlık. Şöyle diyeyim. Yani İlahiyat alanıyla ilgilenenlerin bence diğer bilimlerinden gidebilmeleri için o alanla ilgili çalışmalardan ne bileyim dersler alabilmeleri gerekiyor mesela üniversitede fizik, biyoloji, genetik.
Bu sence şeyden kaynaklanmıyor mu? Yani bu tamamen bu seküler yaklaşımdan yani her şeyi parçalayıp bölmekten bu ben buna tevhidi yaklaşım yani bilimle dini birbirinden ayırmak. Yahu ne demektir yani bir İslam alimi elbette ki fiziği bilecek, elbette ki biyolojiyi bilecek yani bir alanda da uzmanlaşacak. Bunu sanki imkansız gibi düşünüyorlar yani bu yokmuş gibi.
Tabii bir teorik sebebi var, bir de ders programları açısından. Ben tabii daha basit bir sebebe değinmek istedim. Ders programları açısından gördüğüm kadarıyla birçok hocalar şöyle yaklaşıyor. Aman tefsirin bu dersi olmazsa talebe yetişmez. Fıkıhçı diyor ki fıkhın bu dersi olmazsa yetişmez. Kelamcı bu dersi...
Herkes kendini çok önemsiyor.
Bir de kendi alanı, yani kelamda kendisine dersi veriyorsa o hoca diyor. Hadisçi benim şu hadis dersi olmazsa diyor. Tamam, yani hepsinden tabii ki kelam, hadis, fıkıh bir ilahiyat fakültesi talebesinin görmesi gerekiyor ama... Her hoca kendi dersi mutlak vazgeçilmez olarak görünce sonuçta seçmeli ders alanını talebelere açmıyorlar. Seçmeli ders alanını açmadığınız zaman talebeleri siz ciddi anlamda multidisipliner çalışması yapmasının önünü kapıyorsunuz.
Tabii.
Şimdi ben görüyorum mesela Marmara İlahiyat'ta, diğer yerlerde gördüğüm kadarıyla yeni yaklaşımlar gösteriyor. Bu çift anadal açmada falan, ama seçmeli ders açmada da yeni bir yaklaşım geliştirildi mi emin değilim ondan. Bunun mutlaka bence kolaylaştırılması lazım. Çünkü gerçek anlamda yani üniversite zamanında geri kalan alanlara gidip gelmeyi o talebe becerebilirse böyle multidisipliner çalışma yeteneğini o zamandan itibaren
kazanacaktır. Niye efendim İslami ilimler, ben ilahiyat demeyi sevmiyorum yani, evet, biliyorsun. İslami ilimler çerçevesinde zaten aynı çatı altında yer almıyor ki bunlar yani. Niye?
Yani ben niye? Aynen, hayır, şey, seçmeli
o biraz zor şimdi yani. Pratik açıdan bakarsanız şimdilik zor ama bu dediğimiz pratik açıdan çok kolay. Zaten diye ki Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, böyle ilahiyat fakültesi olduğu üniversiteleri alırsak bunlarda zaten diğer bölümler var. Yani aynı üniversitede olan bölümden talebenin seçmeli ders alması kadar kolay bir şey yok ki sistem
açısından. Mekan açısından söylemiyorsun şeyi. Mesela gidip gelmek
bir şey değil, oraya gidilir yani. Anladım. Gidip gelmek o kadar sorun değil.
Anladım.
Yani program açısından öğrencinin seçmeli ders alma hakkını önünü açıp bu işi kolaylaştırın.
Sence şey olur mu?
Bir de teorik sorun var.
Rağbet olur mu?
Yani bence olacaktır. Neden
olacak? Olacak mı? Ne?
Olacaktır. Ben zaten bir de tabii şeyi de olumlu görmüyorum. Eskiden biraz bu başörtüsü sorunundan dolayı herhalde bir kısmı da ayrı kampüsler olsun falan diye düşünüyorlardı. Yani bence ilahiyatın böyle apayrı bir kampüste olması da pek sağlıklı bir şey değil.
Bu çok önemli, bu tespit. Sağlıklı falan değil. Çok büyük bir gaflet. Yanlış, evet, bir şey yani. Öyle şey olur mu? Bu işte o seküler yaklaşım işte. O canını okuyan, canımıza okuyan, evet, yaklaşım tarzı bu. Kopartmak yani. İşte ayrı kampüs. Onların havası ayrı filan. Bir de ilahiyat fakülteleri, sonra senin üstünde durduğun bir konu olduğunu biliyorum. Bir kanca atalım oraya ileride, hatırlatırsan.
Bir de teorik tabii bir sorun var, ayrıca sorun. Şimdi bu benim bahsettiğim pratikte hemen şu anda ne yapılabilir? Basit şeyden bahsettim. Şimdi teorik sorun şu. Bilim din ilişkisine birkaç şekilde yaklaşılabilir. Bunlardan bir tanesi işte dediğimiz gibi bilim din çelişkilidir denebilir. Tarih boyunca mesela bu yaklaşımı daha çok ateistler savunmuş. Mesela günümüzde Richard Dawkins bunun en ünlü savunucularından.
En çok bağıran
din adına savunanlar bile olmuş ender olarak. Mesela Hristiyan düşüncesi içinde Tertullianus var. Saçma olduğu için inanıyorum demiş. Yani bir şey ne kadar saçmaysa inanmak o kadar makbuldür demiş. Hani bilimle din çelişsin, biz saçma olmasına rağmen dine inanalım, daha da makbul olur o iman gibi bir şey düşünmüş. Bu bence kabul edilemeyecek bir düşünce. Tertullianus bile bunu tutarlı bir şekilde bütün çalışmalarında götürememiştir. Ama temelde bu bilim din çelişir görüşü ateistlerin görüşü. İkinci yaklaşım, o sizin bahsettiğiniz genelde asıl tehlike olan yaklaşım, bilimle din iki ayrı alan diyen yaklaşım. Buna kompartmantalizasyonculuk deniyor. Yani ikisi ayrı kompartmanlarda, işte din namaz nasıl kılınır, hacca giderken ne yapılır, orucun şartlarıyla ilgilenir. Bilimse işte karıncaların hayatı, kuşların nasıl uçtuğu, evren hakkındaki fenomenleri söyle. Ya bunlar o kadar ayrı ki nasıl? Ortak bir noktası yok ki çelişsinler. Ortak bir şey bulmanız lazım. Evet.
Allah da Celle Şanuhu koca sure koyuyor ya. Neml suresi diye, Nahl suresi, evet, diye. Geldik. Yani olacak şey değil tabii ya. Çok de cehalet.
Ve şu andaki dünyada, bilim dünyasında da, bizim ilahiyatta, Türkiye'deki ilahiyat camiasında da yaygın görüş budur. Evet. Yani onu da bilmemiz lazım. Bu kompartmantalizasyoncu görüş.
Bu bir facia.
Birçok kimse bilimle din ayrı derse kimse yarın bilimle din çatışabilir diyemez diye düşünmüş. Bir.
Niye çatışsın ki zaten?
Ondan sonra iki, yarın hiç kimse bilim adına gelip de benim söylediğim yanlıştır diyemez. Ben kendi alanımda, ilahiyat alanında bildiğim, kafamın estiği gibi söylerim. Başka bir alandan gelip de beni kimse düzeltmeye kalkamaz. Bu alanda daha rahat yaşarız diye düşünmüş. Yani bu tip psikolojilerle bu kompartmantalizasyoncu yaklaşım yaygın yaklaşım olmuş.
Biraz da bu şey var mı? Tabirimi mazur görün yani, kusura bakmayın. Biraz da bu çiş yarışı var mı iki alan arasında? Yani bilim ille gelecek, dini bir şeyini düzeltecek. Din gidip bilimin bir şey. Niye ikisi birbiriyle danışmıyor? Yani bir yeni bir bilimsel keşif yapıldı varsayalım. Ya bunun dini açıdan bu nasıl bir şeydir? Yani mübarek Kur'an'da buna bir delil var mıdır? Buradan biz nasıl bir sonuca varırız? Niye böyle bir şey yok da illa bir çatışma olacak, bana sen bunu öğretemezsin, sen bana bunu dayatamazsın filan. Niye böyle bir şey var?
İşte yani zaten kompartmantalizasyon...
Var mıydı? Eskiden de var mıydı Caner? Böyle bir şey hep var mıydı? İslam tarihi, medeniyet tarihi
bilim
boyunca.
Bilim din çatışması gibi mi? Ya her dönemde tabii ki bilimsel kendi dönemin bilimiyle dine bir karşı çıkış örneği olmuş olabilir. Fakat bunun gerçek anlamda ortaya çıkışı, ciddi şekilde ortaya çıkışı 19. ve 20. yüzyıl.
Ondan önce yani Endülüs'ü ciddi... falan bir düşünüyorum da hiç böyle yok. Tam tersi.
Ya o dönemde bunlar tabii ender bir örnek bulunabilir. Yani o dönemden de birisi gelmiştir. Mesela o dönemin biliminde canlıların spontaneous generation dediğimiz yani kendiliğinden türeyi vermeyle oluştuğunu düşünüyorlar. Bir kimse mesela ne bileyim bununla gelip de dine karşı bir argüman ileri sürmüş olabilir.
Ama genel hava bu değil.
Genel hava tabii ki bu değil. Yani bilim din çelişkisi değil. Bir kere bilim zaten o kadar günümüzdeki kadar hayat görüşünü belirlemede güçlü değil. Ondan bilim din çelişkisini ciddi anlamda bahsetmemizde sorun değil. Genelde bir dinin diğer dinlerle çatışması oluyor. Mesela İslam'a bakarsak ilk dönem kelamcılar veya felsefecilerin cevap vermeye çalıştıkları bir kısmı Hristiyan misyonerler. İslam'a eleştiri getiriyorlar. Veyahut da o dönemin kendine göre işte maddeci felsefeleri kendine az. Veyahut da putperestleri. Yani ayrı dinlerle karşıt genelde cevap vermek için argümanlar daha çok geliştirilmiş.
Ali Şeriat diye dine karşı din.
Evet. Gerçi tabii günümüzdeki bilimcilik de kendine mahsus bir din havası alabiliyor bazen. Adeta bir dine yaklaştırmayı böyle yani bilimi demeyeyim de böyle bir bilimciliği dine yaklaştırmayı mesela Auguste Comte pozitivizmi adeta bir dine yaklaştırıyor kendisini. Comte'un eğer ki reçetesini takip ederse. Öyle bir görüş de var. Ama bu günümüz anlamında anladığımız şekilde bilim din çatışması daha çok işte dediğim gibi 19. 20. yüzyılın ürünü ve bunu tabii ki doğruğa çıkış noktası da 20. yüzyıldır. Bunun karşısında birçok kimse bu kompartmantalizasyoncu yaklaşımı ciddi bir sığınak görmüştü. Çünkü bilim ayrı yerdeyse bana hiçbir eleştiri getiremeyecek diye görmüştü. O yüzdendir ki Müslüman felsefeci de biraz felsefeye bulaşmışları. Kant'ı çok severler mesela. Kant niye? Kant'ın görüşleri işte biri din numen alem hakkında, bilim fenomen alem hakkında işte ikisi ayrı alan demek ki bilim din ayrımı oluyor burada. Husserl ve Heidegger'de de var benzer bir bilim dinini ayırmak için bir altyapı. Diğer taraftan mesela bilim felsefesinde birçoğu çok Thomas Kuhn'u beğeniyor. Niye? Çünkü o paradigmanın içinde bir şey doğru, öbür paradigmanın içinde o doğru. Görüşü var adeta
halde,
Thomas
Kuhn'da. O halde problem yok
biz
yani.
Biz de o zaman bunu tabii bilim din ilişkisine taşırsak dinin paradigması içinden bu doğru, onun paradigması içinden o doğru. Hiç kimse beni eleştiremez. Dememize yani. Bu Thomas Kuhn... yol açabilir diye. Mesela Thomas Kuhn'a bazıları sarılmaya kalktı. Ben tabii bütün bunların hepsinin hatalı olduğu kanaatindeyim. Bilim ne diyeyim? Aslında İbn-i Rüşd'ün okurduğu örnek güzel. İkisi gerçekten bazen ayrı metotları, ayrı yöntemleri var. Fakat bu iki ayrı nehir gibi aksa da bunlar bir yerde birleşiyorlar. Bir yerde ortaklıkları var. Mesela bir evrenin kökeni dediğimizde.
Şattı Arap'ta bazı badelmet mi?
Yes. Şattül Arab'da ba'su ba'del mevt.
Siz bitti. Ben burada yani avamı temsil ettiğim için ben araya girme için siz koptunuz gidiyorsunuz.
Biz koptuk gitmiyor. Çok basit bir şeyler konuşuyor anlatıyor adamcağız çapının altında ya.
Falan da geliyorlar. Şimdi İslami İlimler Akademi bir kere şeye katılmıyorum. Yani İslami hani ilahiyat fakülteleri ayrı bir yere atılmışız. Zaten her üniversitede fen fakültesi ayrı, iktisat fakültesi ayrı. Yani ilahiyat fakültesi ayrıdır. Zaten ilahiyat fakültesi diye bir şey olmasına ben genel olarak karşıyım. Yani zaten biz örneğin dünyada bir sürü şu anda mevcut Hristiyan devlet, Avrupa'nın tamamı zaten çoğu Hristiyan devletlerin kurduğu krallık, değil mi? Öyle değil mi? Öyledir sistemleri. Bir iki tane laik demokratik herhalde, bir Fransa var, bilmem ne var. Şimdi biz de yani o hani bulunduğumuz coğrafya ve Orta Doğu İslam'la yönetilen bizim ecdadımız gibi İşte zamanında Endülüs gibi devletler vardı. Burada yaşayan insanların geneli Müslümandı. %90'ı değil Müslümandı. Ve dolayısıyla Müslüman olduğu için kitaplarda Kur'an olduğu için Kur'an'ın hükümlerine uyuyorlardı zaten bu insanlar. Şimdi şuna göre bir adam bilim adamı, matematikçi, öbürü fizikçi, öbürü tüccar, öbürü işte kuyumcu odası başkanı, öbürü minibüsçü odası başkanı. Bunların hepsi zaten Müslüman. Yani İslam'ı çok iyi bilen adamlar olması lazım. Yani ayrıyetten bir de İslami ilimler, yani şimdi sahabelerin hangisi hangi üniversite mezunuydu? Örnek
veriyorum. O kötü bir benzetme ama.
Yani şu açıdan ha. Söylemiyorum ama bunu. Yani İslami ilim, mesela bir doktor, değil mi?
Hekim mi demek istiyorsun?
Hekim demek istiyorum.
Beyefendi de doktor da onun için.
Hekim.
Tıptan yani, anlamaz.
Örnek veriyorum. 100 bin veya bir ülkede işte 100 milyon insan yaşıyor. Bu 100 milyon insanın zaten en fazla yani 1000 tane, 2000 tane, belki 5000 tane hekim, öyle değil mi? Bu insanlara yetebilir. rakam olarak 10 bin
olur. Neyse tamam.
Şimdi İslami ilimler derken zaten bir Müslümanın genel olarak Kur'an'da yazan hükümler çok açık ve net değil mi?
Sen muamelat açısından söylüyorsun.
Yani şimdi bu tabii çok ayrı bir konulara gireriz. Bence bu İslam ilimlerinin çalışacağı fakültelerin olması çok zaruri. Yani evet. Olması onu tabii çok detaylı bir şeyle girebiliriz ama.
Ben
şunu diyeyim. Yeni fakülteler kuruluyor şimdi, ilahiyat fakülteleri. Aman onları ayrı yere kurmasınlar. En azından bu mesajımız.
Hiç olmazsa.
Şimdi bazı fakülteler pratik açıdan yani binası ayrı yapılmış mesela yerlerin binasını yeniden birleştirmek çok zor, onu biliyoruz. Fakat yeni kurulanlara bunu yapmasınlar. Onlar mühendislikle, felsefeyle, sosyolojiyle hepsi iç içe olsun. Oradaki talebeler oradaki faaliyetlere de gidebilsin. Çift anadal yaptığında onun derslerine girip öbürüne çok rahat geçiş yapabilsin. Yani bu evvelki hatayı bir daha tekrarlamayalım. Yani yapılan yerlerde düzeltmek çok...
Zaten eğer İslam bir hayat diniyse, bizim mübarek kayınvalidemin de bir sözü var ya, yaşanılabilir İslam. Eğer bu yaşanılabilir bir dinse ki öyle. Yani zaten bir din adamının, yani matematik bilmeyen bir yani İslam alimi yani zor olur gibime geliyor. Veya fizik bilmeyen, biyoloji bilmeyen, yani aşağı yukarı bunları zaten bir İslam aliminin bilmesi lazım. Dolayısıyla hani şunu anlatmaya geleceğim. Zaten İslam eğer hayat dini ise... Bir ilahiyat fakültesinde bu dersler hepsi olması gerekir yani.
Müfredatında olması gerekir.
Müfredatında olması, seçmeli ders olmaması gerekir. Yani temel müfredatında.
Ulan işte ama zor anlattım be mübarek ya, şu kadar basit bir
şey. Ama şimdi siz zor anlarsınız.
Hafif anlarsınız. Zor anlatınca entelektüel mi olur ya? Yani doğru.
Müfredatında yani İslam hayat dini ise bunlar olması lazım. Anatomi bilimini bir İslam alimi bilmesi lazım yani.
Yani tabii şey ol be, yani temel bilgi olarak
temel
bilmek
yani. Tabii.
Yoksa kalkıp da bir tıp fakültesindeki
yani
gibi.
Yani ameliyat etmeyecek ama yani tamam, temeli doğru, bilmesi, doğru. Matematiği
peki,
bilmesi lazım.
Ya biz başka bir şey sormuştuk, nereye getirdin?
Evet.
Ben getirdim, özür dilerim.
Bu arada çevreyle alakalı da çok önemli yine senin, yani çevreyle alakalı dediniz ya Müslüman, o ayeti söylediniz. O Furkan 63'ü
Allah
anlayışını Allah. Üstad anlatsın. Bakara 205'te de geçer o. Ekinleri hani onlar, sen onları hoş zannedersin ama onlar başa geçince ilk yaptıkları iş ekinleri bozmak. GDO'ya oradaki vurgudur o. Furkan 63'ü nasıl üstadın bir arkadaşı, Hacı babamın bir arkadaşı
Allah anlatsın, Allah selamet nasıl versin Lokman Naci kardeşim.
Mesela Greenpeace adı da konmuş, Müslüman bir topluluk olması lazımdı. Bak Greenpeace.
Bizim kurmamız lazımdı yani Müslüman.
Mesela.
Allah selamet versin, Lokman Naci diye bir kardeşim var, bir abim var benden. Eğer bilenler, tanıyanlar varsa, eğer seyretme imkanı varsa selam ve muhabbet gönderiyorum. O mesela Mübarek Furkan suresinin o 63'ü müydü? 63'tü. 63. Ayetini o öyle anlıyor. Hani yeryüzünde vakar içinde yürürler Rahman'ın kulları. Yeryüzünde etrafa, yani وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ olduğuna göre yeryüzünde Allah'ın yarattığı ayetler olarak gördükleri için her şeyi, yaklaşım tarzları ona göredir. Çok yumuşak olurlar yeryüzüne. O muazzam bir yaklaşımdı. Yani hiç...
Ya o tefsirlerde şöyle geçiyor. Yeryüzünde... tevazu ile yürürler.
Ha, halbuki buradan ben böyle anlıyorum diyor Lokman.
Ama Lokman abi de demiş ki ben böyle Lokman
böyle anlıyorum ve çok güzel bir anlayış.
Ben böyle bir 30 kilometre yolu Konya'da bisikletle gelmiş.
Tabii arabaya
araba
binmez.
Kullanmıyorum diyor yani.
Henüz sağlığım yerindeyken bisiklete bineceğim diyor, gayet normal. Ben istemiyorum tabiatı kirlet. Yarın Allah katında hesap verirken Rabbim ben senin ayetlerini zehirlemedim diyebilecek kişilerden olmak istiyorum diye muazzam bir yaklaşım yani bence. Peki böyle bir program yapardın değil mi?
Bunları yani,
bunları ele alırdım,
bunları mesela konuşalım. Gündeme getirmek isterdim çünkü İslam'ın da çevre hakkında söyleyecek bir şeyi var, genetik gelişmeler hakkında söyleyecek bir şeyi var veya olması lazım. Müslüman felsefecilerin bu konuda düşünmesi lazım.
Peki şimdi
bu tip programlarda bunu tahrik eder diye.
Evet. Peki şimdi sana güvenerek bu soruyu soruyorum, yani hem Balkanlısın hem filan, bana güvenin. Sen o programa beni çağırır mıydın mesela? Kendi programına beni davet eder miydin mesela?
Davet eder, niye etmeyeyim?
Niye etmeyeyim diye sual mı olur, cevap mı olur? Allah aşkına yapma ya. Niye etmeyeyim diye bir şey. Eder miydin?
Siz sanatla ilgili bir programa davet
sanatla
ederim.
Sanatla. Ben kafamda sanatla bu bütünleşiyorum.
Evet.
Öyle mi?
Evet.
Hayret. Evet.
Şimdi onun da nedeni şu. Mesela iyi ki... Yani illa mutlaka ve mutlaka yapmak isteyeceğim programlardan biri İslam ve sanat ilişkisi olurdu.
İslam ve sanat ilişkisi.
Evet.
Bir dakika dur. Ara mı veriyoruz? 5 dakika sonra mı?
Evet.
5 dakika sonra ara veriyormuşuz ona göre. Bu çok önemli bir alana giriyorsun. Evet. İslam ve sanat ilişkisi.
Şimdi
ne var orada, bir sıkıntı var?
Mesela diyelim Hristiyan misyonerler dünyada niye etkili oluyor? Bazen soruyorlar, buna benzer sorular geliyor. Mesela Güney Kore niye işte Hristiyan oldu da Müslümanlar mesela diyelim Güney Kore'de o kadar etkili olamadılar. Ve buna verilecek çok cevaplar var ama buna sayılabilecek birkaç tane madde var. Bir tanesi mesela maddelerden benim sayacağım. Misyonerler çok daha iyi eğitimli. Çok daha iyi eğitim alıyorlar. O eğitimle ilgili şeyi bırakalım.
Bir başka kere biri gittikleri ülkenin lisanını konuşuyorlar bir kere.
Tabii o eğitiminde bir parçası. Yani...
Yes, ne kadar önemli bir şey o. Ne kadar önemli bir şey. Gittikleri ülkenin lisanını iyi biliyorlar. Gittikleri ülkenin insanını iyi tanıyorlar. Önce etüt yapıyorlar. Gittikleri ülkede insanlarla birebir ilişki kurabilme becerisini, sorunlarını bilerek birebir ilişki kuran
becerisini. Çok madde var da bu maddelerde ben şimdi konudan kopmamak için tamam, okay, bir özür tanesi özür bana özür göre sanatı çok iyi kullanıyorlar.
Sanatı çok iyi kullanıyorlar.
Ne yapıyorlar? Mesela bir yerde Bosna'da gördüm. Savaş yeni bitmiş bir Hristiyan misyoner grup gelmiş. Bosna'nın caddesinin ortasında bir tiyatro oyunu sergiliyor. Tiyatro oyunuyla İsa'yı onlara anlatmaya çalışıyor. Diğer taraftan şimdi Cambridge'den yeni geldim. Yeni geldim dedim. Haziran ayında geldim. Orada misafir akademisyendim. Cambridge Üniversitesi'nde bir kilise vardı. Sürekli de gittiğim yerlerde böyle kilisede nasıl şeyler gidiyor. Dini kurumlarında her zaman incelemeye çalışıyorum. Bir tanesinde günümüzde bildiğimiz pop müziğe çok yakın. Yani gençlerin en seveceği tarzda müzik yapılan bir kilise vardı. Geri kalan kiliselerde böyle daha klasik o hala orta çağdaki o müzik tarzlarıyla çocuklar öyle çok... özel böyle kıyafetler giymiş çıkıp da böyle çok sesli müzikle korolar söylediler. Onların da biraz izleyicileri oluyor az buçuk. Fakat bu klasik mesela pop müziğiyle olan yerde bir bakıyorsunuz kilise taşıyor. Ve günde 2-3 defa yapıyorlar programda taşıyor Batı müziğiyle. Niye oradaki o insanların genel müziğiyle nasıl hitap edilebileceğini yakalamış. Diğeri de orada bir sanat kullanıyor ama mesela bu da burada başka türlüsünü kullanıp daha çok dolduruyor. Yani sanatsal enstrümanların dini anlatmada, kültüre insanları çekmede ne kadar etkili olduğu anlaşılmış vaziyette. Bana göre Müslümanlar ne yapıp yadıp yani müziği, resmi, heykeli, baleyi, operayı, geri kalan hepsinin bir İslam'ın mesajları vermek için kullanılan versiyon olması lazım. Mesela bir operayla biz İslam'ı anlatabilmemiz lazım. Yani bir baleyle İslam'ı anlatan bir oyunlar yapmamız lazım. Hele hele film, sinema şey yani şu andaki insanların zihnini şekillendirmede sinema ve televizyonların etkisi yani muazzam derecede.
Ama bizim bu alanda bizi bu alanda çok çok kesin bağlayan kurallar var. Mesela biz istediğimiz kadar yani sanatın hani hep kullanılan benim en sevmediğim ifadelerden bir tanesidir. Dünyada en sevmediğim birkaç kelime var. Bunlardan bir tanesi özgürlük kelimesi. Nefret ediyorum o kelimeden. Feci bir kelime yani. Bu kadar mı çok istismar edilir? Bu kadar mı içi çok boşaltılmıştır yani? İkincisi hoşgörü kelimesi. Hiç haz etmiyorum. Ben olsam yani diktatör falan olsam lügattan kaldırırım o ifadeyi. Bir facia çünkü. Bir korkunç bir şey yani. Tüyler ürpertici.
Ya ben de not alayım da bunları kullanıyorum.
Kullanma. Sakın kullanma. Benim yanımda kullanma. Sakın benim yanımda kullanma.
Ama sen de yani öyle kelimelere değindin ki bari bir ufak bir anlat.
Efendim.
Hoşgörünmesi var. Ben çok hoşgörlüyüm mesela.
Sen hiç hoşgörün istismarı be. Bunlar hep istismar anlamında. İstismar bir de sevgi. Nefret ederim onun istismarından. Yani dünyada bu kadar perişan edilmiş bir kelimeler, yani kavramlar yani yok.
Özgürlük, hoşgörü ve sevgi istismar edilmiş
i̇stismar,
halinden.
Dibine kadar istismar edilmiştir. Asli zeminlerinden tamamen kopartılmıştır. Saçma sapan yerlerde, saçma sapan bağlamlarda kullanılmıştır. Ve Firavun'un en sevdiği kelimelerdir. Firavun bayılır bunlara.
İşte özgür kız adı altında bizi telefon bağımlısı yaptılar.
Bak ne kadar güzel be ha, gördün mü? Neresi özgür ya o kızın? Kız telefon bağımlısı. Bağlamış. Özgür olmuş, köle olmuş tamamen. Yani ters çevirmiş kavram olduğu gibi. Firavun bunu yapar. Firavun'un işi bu. Firavun bunu yapar. Bir ara vereceğiz. Bu sanat meselesini konuşmaya devam edeceğiz. Ondan sonra hazırlığınızı yapın. Arzu delilinin kapısını açacak. Sadece kapı açacak ama. Öyle bu diye girmek yok. Kapı açacak. Tetikleme. Şimdi efendim ekmek arası ondan sonra biiznillah devam. Kar huzurlarınızdayız efendim. bu arada arada konuştuklarımız çok heyecan vericiydi. Hoştu. Onları ayrıca paylaşacağız efendim. Bir şey arıyorum da şu anda Fakat bulamadım aradığım şeyi.
Ben bulayım, bana söyle.
Sen tabii bul. bir sadece şey söyledim. Yani bizim sanat alanında Müslümanları sınırlayan ve kısıtlayan bir takım şeyler var. Yani Hristiyanlık falan olaya biraz belki daha hı hı. ya da dinsizler daha özgür bakabiliyorlar o anlamda. Evet. Ama bizi kısıtlayan unsurlar var. Onun için gerek sinemada, gerek müzikte, gerek sahne sanatlarında, plastik sanatlarda filan bizim kanaatime göre yeterince yerli yerine oturmuş teorilerimiz yok. Yani oturup bu üzerinde düşünülmüş, bu yapılacaksa nasıl yapılacak, yapılmayacaksa neden yapılmayacak ve yani niye söz gelimi Müslümanların balesi olmaz, niye olmaz? Dedikleri, baleniz de mi yok sizin? Demek yapamıyorsunuz. Sana ne ulan? Yok işte bizde yok, bu kadar basit yani. Mecbur muyum yani ben sizin kriterlerinize uymaya? Böyle bir şey yok. Yani burada yeterince altyapı çalışmasının hazırlandığını olduğunu ben düşünmüyorum. Bu olacak ama başlıyorlar.
Bence olması lazım. Olmaması için hiçbir sebep yok. Bir de bazı tabii İslam adına bazı uydurulan izahlarımın da çok etkisi var. Mesela müzikle ilgili bakalım. Evet. Peygamberimizin dönemine gidiyoruz. Bakıyoruz ki peygamberin döneminde işte yani tef çalmışlar o dönemde, düğünde falan çalmışlar. Yani normal bir zeka bir insana desek bunu göstersek ne çıkarım yapar? Ya demek ki müziği hiç kimse sorunlu görmemiş. Zaten bundan daha önemlisi Kur'an'daki temel ilke şu. Kur'an'da bir şeyin açıkça yasak olduğunu söyleyen bir hüküm yoksa otomatikman helal demektir. Yani biz ona ayrıca helal olduğu için hüküm aramamıza gerek yok. Biz yani patlıcan helal mi, çay içmek helal mi diye bakmamıza gerek yok. Kur'an'da bunun yasaklayıcı bir hüküm yoksa serbesttir. Aynı şey müzik için geçerli. Fakat onu da bir kenara bırakalım. Peygamberimizin döneminde uygulama var. Ya şimdi adamın teki çıkmış ortaya diyor ki işte o tef içindir de demek ki vurmalı sazlar olabilir de telli saz olursa haramdır üflemeli de mi diye bir sürü izahlar yapmıştır. Yani İslam adına olmadık haramlar ortaya çıkarmıştır. Aslında müziği engelleyen şeylerden biri bu olmuş biliyoruz.
Hiç kuşku yok. Yani ama yok. Buna rağmen müzik çok yani ne bileyim işte ben düşünüyorum da yani dini musiki çok gelişmiş.
Şimdi
yani,
işin doğrusu tarikatların bir kısmının içinde onlar kendi şeyhine bağımlı olarak o klasik merkezin yaptığı izahlardan biraz daha korunaklı olmuşlar. Onların içinde gelişmiş. Hı hı. Yani toplumun geneline müziğin yani serbest helal bir uğraş olarak yayılmasında öyle görünmesinde o izahların ciddi bir önleyiciyle olmuş. Tabii ki o izahları kale almayanlar olmuş. Zaten mezheplerden herkes de bu izahları kabul etmemiş. Fakat bu izahlar ciddi anlamda insanlara fren yaptırmış. Kur'an'da diğer taraftan bakıyoruz. İşte heykeller var. Hazreti Süleyman heykeli. Hiçbir yerde heykel yasağı diye de bir şey yok. Resim yasağı yok. Ya birisi öyle bir hadis uydurmuş ki hadise bak adam diyor ki cehennemde en büyük azabı ressamlar çekecektir diye hadis var. Birisi de yani utanmadan bunu ciddi peygamberin söylediği hadis olabilir diye savunuyor. Ya Kur'an'da açık ayet var. Allah diyor ki Allah şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında dilediği günah dilediğine bağışlar. Çok açık bir şekilde Kur'an'a göre en büyük günah şirk koşulmasıdır. Yani bu tartışma götürmeyecek bir şeydir. Ya birisi kalkıp da şimdi en büyük günah varken resim yapma en büyük azap ressamlara çektirecektir derse bu Kur'an metnine bu kadar aykırı bir hadis alıp hemen çöpe atman lazım. Kalkmış birileri bunlara itibar etmiş. Kur'an'ın neresinde resim mi? Hadi heykel nerede var Hazreti Süleyman'a? Yani Hazreti Süleyman'a heykel verildiğini söyleyen Allah. Heykelin haram olacak olsa onun haram olduğunu söylemeyi bilmiyor mu haşa? Böyle bir şey olması mümkün. Ha tarihsel olarak belli insanlar put yapıyordur diye şudur budur diye belli şeyleri yasıklamış olabilir. Ha, bu tarihsel bir vakadır. İslam'ın evrensel bir hükmünü ifade edecek bunun bir yönü yok. Ona bakarsanız belli dönemde insanlar ineğe tapıyorlarmış. Hazreti Musa'dan sonra görüyoruz. İşte bu zayi edindi diyor yani. Yahudilerin içinde bile ineğe eğilim çıkmış. Ne yapalım ineği yasaklıyor muyuz? O zaman ineklerin hepsini de mi yok edeceğiz yani birisi ineğe taptı diye. Güneşe tapanlar var. O zaman perdelerin hepsini de indirip de güneşi mi görmeyeceğiz? Yani adam heykele tapıyor diye niye heykeli yasaklayacağız veya resme şey yapıyor diye. Hatta biliyorsunuz en başta birçok Müslümanlar da işte resimlerin hızlı geçmesidir diye televizyona şeytani kutu falan filan dediler. İşte onlar resim haramdır. İşte evden de onu seyredersen resimden hızlı gitmesi televizyon seyredilemez diyenler. Sonra bu izahları yapanların kendileri gitti televizyon istasyonları kurmaya kalktılar. Baştan halkı böyle uydurma izahlarla da aldattılar fakat.
Evet yani zamanın şartlarını göz önünde bulundurmak lazım ama buna rağmen her alanda Müslümanların son derecede ince eleyip sık dokumaları gerektiği kanaati bende vardır. Yani ben bu konuda biraz şeyim yani. Belki aşırı değil. gayet normal bir hassasiyetim olduğunu düşünüyorum.
Tabii.
Çok titiz olmak gerektiğini düşünüyorum. Yani bunun teorisini iyi kurmak lazım. Ne zaman, ne için, ne kadar, neden? Bunları oturtamazsak yerli yerine sonra iş böyle havada dağılır gider yani.
Şunu bilmek lazım. Eğer ki İslam kültürünün de diğer eğer ki bizim İslam'ın dünyada özenilen, beğenilen bir din olmasını istiyorsak, böyle bir endişemiz varsa, ki ben şahsen bu endişe içimde hissediyorum ve birçok insana da hissettiğini görüyorum. Hı-hı. Ne yapıp edip mutlaka sanatla aramızdaki uçurumu kapatmamız lazım. Yani evet. Müslümanlar sanatla barışmadığı sürece bunun önemli bir kısmını sağlayamayız. Bu sorunların önemli bir kısmını çözemeyiz. Yani sanatı çözersek her şeyi çözeriz gibi çok büyük laflar edilemez.
Elbette.
Eğitim var, başka bir sürü şey var. Yani sanat tek başına çözüm ama sanat çok çok önemli bir kısmı.
Etkin bir araç.
İnsan zihnini, çünkü Allah'ın insanlara verdiği güzel Kur'an ayetinde diyor ki dininiz yalana alışmış olduğu için şu haram bu helaldir demeyin. Hmm. Ya Kur'an Allah'ın helal ettiği bir şeyin haramlaştırmasını
zinhar izin vermez.
Şiddetle eleştiriyor. Bazıları da ya ben de onu işte canım müzik dinlemesem ne olur? İşte yani bir zarar mı görüyorum ne olur?
Okay, bu,
yani böyle bazı fazladan haramlaştırmaları takva gibi insanlara sunuyorlar. Ya işte bizim şey efendi hayatında radyoyu açmadı. Ya iyi yaptı yani ne yaptı yani çok... Yani sanki bu büyük bir takva gösterisi. Yani müzikten
alakası
uzak yaşamış.
Şey ya.
Millet de diyecek ki Allah Allah bizim şey efendi ne kadar büyük bir takva sahibi insanmış yani.
Dünyadan haber olmadan gitti.
Dünyadan hiçbir şeyden haber
olmadan. Burada Hacı Babam'ı söyledi. Sadece norm ne? Kriter ne? Yani bir şeyin sanat olabilmesi için örneğin hani batı dünyasının normlarına göre mi illa sanat yapmak?
Batıl de, batı deme.
Batıl dünyanın doğru.
Batıda da Müslümanlar.
Batıl dünyanın sanatı yani Müslümanın da bir sanat anlayışı olması lazım ama cennet odaklı bir hayat yaşıyor Müslüman ve dolayısıyla bu dünyada yaptığı her eylem onu cennete götürecek bir araç olması lazım. Evet. Sanat için sanat değil de cennet için sanat belki olabilir yani.
Yok yani sanat için sanattan da şimdi bir zevk almak için de ben sanatta bir sorun görmüyorum. Fakat
bunu kayda geçin.
Şunu yakalamak lazım.
Nerede? Bunu kayda geçin. Bunu kayda geçin. Evet. Bence yakın dönemlerin en önemli kuramlarından birini söylüyorum. Ciddi söylüyorum bunu.
Doğrudur yani.
Şeyi sormuştum bir kere. Metro Goldwyn Mayer var ya meşhur bu Yahudi film şirketi MGM.
Evet. Evet.
Metro Goldwyn Mayer. Onun bir tane aslanı vardır.
Evet.
Yapar orada kafayı çıkartır filan. O aslanın etrafında bir slogan yazar. Tamam mı?
Hiç dikkat etmedim.
Eskiden benim genç ve yakışıklı olduğum günlerde, tabii o zaman biz solcuyuz, en çok tartışılan konulardan bir tanesi şu, sanat için mi, sanat toplum için mi? Yani sanat toplum içindir, sanat içindir. İki ayrı görüş. Yani sen bir solcu olarak sanat içindir dedin mi gittin baba yani. Ya bittin yani. O defterden çizdiler seni, sildin gittin. Revizyonistlerden falan başlıyorsun. En alt kademeden en üst kademeye kadar hain ve kafir. Yani sol kafiri.
Sol mürtedi.
Sol mürtedi. Evet, aynen öyle. Ve tövbe istiğfar edeceksin yani. Tekrar dönebilmek için falan böyle bir şey var yani. Şeyler aynı. Kriterler aynı. O da dini reddediyor ama kendi bir din oluşmuş yani. Orada bir din var yani. Papazlarıyla, günah çıkartmalarıyla bilmem neleri böyle bir şakası yok. Neyse. Orada sorarlardı işte. Yani sanat için mi, sanat toplum için mi? Sinema toplumsal anlamda sanatın şeyidir yani. Toplumsaldır yani. Toplumsal. Başka türlü sinema olmaz. Yani tiyatro bir kişiyle olur. Ama sinema öyle olmaz. O zaman örneği sormuştum ben. Ne demiştim? O aslanın etrafında ne yazıyor?
Şimdi gördüm şu an.
Gördün mü ne yazıyor? Ars gratia artis.
Evet.
Ne demek?
Ne demek?
Sanat sanat içindir. Sanat içindir yazıyor. Ulan herif hiç sanatla alakası yok yaptığı şeyin. Sanat sanat içindir mottosunu kullanıyor. Yani böyle bir şey. Ama bu senin söylediğin, evet, Müslümanların bunu kullanması lazım. Biz tabii arzu edenler varsa Latince bir özdeyiş olarak kullanabilirler. Ben o kadar ileri değil Latincem, kullanamam onu. Ama bu dediğine katılıyorum. Bunu not alın efendim. Tavsiye ediyorum. Yarın çok konuşacağız bu konuda. Sanat
cennet içindir.
Cennet içindir. Bir daha.
Sanat
cennet içindir. Bir daha. Sanat cennet içindir. Bitti. Onun dışında onaylandı. Caner itiraz ediyor olsa bile
itiraz etmiyor. Biz bir daha şunu tabii yanlış anlaşılmasın diye söyleyelim. Diyelim ki bir
Orada bir şarkı çalınıyor. Bir kimse bunu zevk almak için deniyor. Allah'ın verdiği nimetlerden birinden faydalanıyor. Sorun şu, bu İslami açıdan olabilecek bir davranış mı, olmaması gereken bir davranış mı?
Tabii ki. Ha,
bana göre olabilecek bir davranış.
E tabii canım.
Zaten yani. Bana göre burada aslında Müslüman öyle bir kulak inşa etmesi lazım ki her şarkı Allah'ın evrene koyduğu bir potansiyelin haykırılmasıdır.
O zaman can evinde elini sıkalım şimdi. Evet. Eksik. Öyle değil. Doğru dürüst sık elini öyle genç kız gibi. Tamam, ha. Tamam. Şimdi bak. O, elde bayağı şey delikanlı. Öyle anladın mı? Öyle tuttun mu ya adamın eline geliyor.
Bir daha bakayım.
Kocaman abi.
Bilek güreşinde iyiyim var mı yapacak?
Boşnak abi herif. Boşnak. Ele bak. Tuttu mu götürür yani. Ha. Niçin Osmanlı bizden seçmiş? Balkanlarda.
Osmanlı tokadı da buradan
deli, mı? Tabii bizden çıkıyor. Delikanlı adam. Şimdi önemli bir şey söyledi bak. Kullandığı terim. Benim gibi. Ha. Çok önemli bir şey söylüyor. Kulak inşası dedi, inşası. Kulağın inşası. Ne kadar önemli bir şey bu. Bizim kulaklarımız inşa edilmiş değil. Bizim kulaklarımız tahribata uğruyor. Bombardımana uğruyor. Bizde kulak enkazı var bizde. Kulak her anlamda enkazı var. Dikkat edin, vahiy kulaktan giriyor. Gözden içeri girmiyor. Vahiy buradan içeri giriyor. Kulağı enkaz haline getirip bombardıman ederseniz vahiy de paramparça girer buradan içeri. Vahiy tesir etmez. Kulağın inşası lazım. Evet, İslam'ın inşa ettiği bir kulak olduğu zaman işte o zaman iyi müzik anlarsın, kaliteli müzik anlarsın. Elinde ayırt edici bir kriter olur, bir değer olmaya başlar. Hı hı. Bu çok önemli bir şeydir. Kulağın inşası. Ya bu gece uçtuk ya. Bir sanat cennet içindir. İki, kulağın inşası. Güzel. Ya bir dakika, bir şey göstermem lazım. Bu akşam bir kitap tanıtmam. Vallahi bu konulara gireceğimizi bilmiyordum. Ben diyeceğim, dedim acaba çok mu alakasız kaçar filan diye. Hı hı. Olsun dedim. Ya sen kendin zaten meraklısın böyle şeylere. Efendim, bu şahane bir kitap. Bunu mutlaka okuyun. Bu iletişim yayınlarından çıktığı, Aylin Tekiner hanımefendinin yazdığı Atatürk heykelleri. Atatürk heykelleri kült ve dink böyle dik duralım. Estetik siyaset. Kendimi bildim bileli ilgi alanımı oluşturmuş. Benim notumu göstermeyin herkese. Kenara koymuşum ben. Benim notumu kapatıyorum. Kimi ne ilgilendirir benim orayı? Aylin Tekiner hanımefendi söylüyorum. İletişim yayınlarından çıktı. Atatürk heykelleri kült estetik siyaset. Kendimi bildim bileli yani biraz artık görsel sanatlarla filan ilgi alanıma girdiği zamandan beri ilgimi çeken bir konudur bu benim. Merak ettiğim Atatürk heykelleri meselesi. Özellikle de Atatürk heykelleri hep ilgimi çekmiştir, hep dikkatimi çekmiştir. Ve hep isterdim ki bu konuda şöyle bir toplu bir bakış açısına sahip olabilsek, bir yorum, bir değerlendirme olsa. Çünkü kimisinden korkardım, gece kabus gibi rüyama girerdi yani. Hakikaten nefesim kesilirdi korkudan, ter içinde uyanırdım. Kimisini bir türlü anlamlandıramazdım. Ya bir şey olması lazım bunu anlamlandıracak diye. Bu konuda zannediyorum yapılmış tek çalışma olabilir. Makaleler elbette ki vardır da. Efendim, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nden mezun olmuş. Bir istibat kursak, çağırsak mı programı?
Çok.
Ha? Ne diyorsun çok ya? Aylin Tekin Aram Efendi. Çağırsak gelir mi acaba?
Bilmem, tanımıyorum ki.
Olsun canım, sen fikrini söyle.
Gelsin.
Gelsin. Şahane ama yani. Şahane. Şahane. Ankara, bakın, heykel bölümünden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde eğitimin kültürel temelleri ana bilim dalında doktora yapmış.
Oo,
çok güzel bir şey bu ya. Evet. Çok güzel bir şey. Bu hanımefendiyi çağıralım. Bu konu neyi gösteriyorsun? Yakışıklı adamı bulunca onu gösteriyorlar tabii. Oğlum kitabı göster. Kitabı.
Ama bu çok da zarif bir hanımefendi.
Tavsiye ediyoruz herkese efendim, mutlaka okuyun. Evet. Hayretler içinde kalacaksınız. Bazen kahkahadan kırılacaksınız, kopacaksınız kelimenin tam amiyane ifadesiyle. Ben çok koptum bazı yerlerini okurken. Bazen de müthiş öfkelenebilirsiniz, çok sinirlenebilirsiniz. Hiç önemli değil. Çok ciddi, derli toplu bir çalışma. Ama şimdi bize birazdan diyecekler ki ya arkadaş, bu ne iş ya? Yani işi şeye çevirdiniz yani, kıraathane sohbetine çevirdiniz. Koskoca Can Ertaslaman gelmiş, sen burada bilmem ne diyorsun. Şimdi bu şeyi konuşacağız bir kere. Hazır mısınız efendim? Kalemler, kağıtlar hazır. Neyi açıyoruz kapıyı?
Arzu.
Arzu delili. Sadece arzu değil. Arzu delili. ismi bile provokatif.
Evet.
Yani tahrik edici. Ne demek yani, nasıl yani dedirtiyor insana. Ne lan, arzudan delil mi olurmuş? Hı-hı. Arzu dediğin ne ki yani dedirtiyor insana arzu delilini. Buyur efendim.
Abi geçen hafta ahlaktan Allah'a nasıl ulaşabiliriz diye konuştuk. Yani içimizdeki doğuştan psikoloji delillerini gösterdiği ahlaki yapılarımızın olması, en iyi açıklamasının Allah tarafından konması olduğu şeklinde sonuca bağlamıştık. Arzu delili kısmen buna biraz benziyor. Yani arzu delilinde de yine doğuştan sahip olduğumuz bazı özelliklerin nasıl Allah'ın varlığını aslında gösterdiği şeklinde bir sonuca bağlanıyor arzu delilinin de sonucu. Arzularımız bize o kadar içkindir ki birçok zaman yani onların herkeste olduğu için, yani çok cahil bir insan, okuma yazma mesela hiç öğrenmemiş bir insan, hiç mesela hayatında tek bir kitap okumamış biri veya çok ufak bir çocuk. Hepimizde var, bütün insanlarda var bunlar. Zengin, fakir,
çok geniş bir ortak payda diyelim.
Herkeste var, bütün insanların, sağlıklı her insanın ortak paydası olan bir şey. Bazen böyle herkeste olan bir şey, yani hani herkeste göz olunca kendi gözümüzün değerini anlamayız ya. Ha, arzular da birazcık böyle, yani sanki herkeste varsa göz önemsiz olacakmış gibi. Yani sanki herkes korku hissediyor, herkes mutluluk veya yaşam arzusu hissediyorsa ne var ki yani, herkeste var gibi zannederiz. Ondan da birçok zaman bu arzuların olmasının ne kadar müthiş olduğunu anlamayız. İlk önce şuradan başlayalım. İlk önce şeyin üstüne bir düşünsek, maddenin içinde dediğimiz gibi itme, çekme, dalga parçacık olmak gibi özellikler var. Geçen hafta dedik ya, maddi şeye baktığımız hiçbir şekilde ahlaki iyi kötü kavramını onunla temellendiremeyiz. Aslında aynı şey arzu için geçerli. Mesela korku karşı hangi, yani atomla korkuyu tarif edebiliriz parçacıkla? Bir atomun diğerinden korkması şeklinde bir şey olabilir mi? Bir, veyahut da bir atomun diğerinden yoksa sanki atomlar bir araya gelince bir şey, başka bir şeyden korkması. Hiçbir fiziksel anlatım bu yüzden aslında bizim arzularımızı açıklayamaz. Yani bunun bir fiziksel temeli vardır. Hani beyindeki bir nöronlarla, şunlarla, bunlarla ilişkisi yoktur anlamında demiyorum. Fakat biz hiçbir fiziksel açıklamayla şu işte yaşam arzumuza karşılıktır, şu mutluluğa karşılıktır, şu korkuların giderilmesi arzusuna karşıdır diyemeyiz yani. Arzularımızı fakat biz bilimin bize sunduğu tablodan da daha kesin bir şekilde biliriz. Bir içe bakışla biliriz. Yani hepimizde bir yaşam arzusu var. Bize yaşam arzusunun olduğunu söylemek için hiçbir şeye de ihtiyacımız yok. Hepimiz korkunun ne olduğunu biliyoruz ve korkularımızın giderilmesi arzusu var. Diğer taraftan hepimiz mutlu olmayı istiyoruz. Hepimiz mesela bir hayatın gayesi olsun işte, gaye gibi arzularımız var. Önce bu arzuların olması çok olağanüstü bir şey. Fakat arzu buradaki bir, arzu
nimet midir yani?
Tabii ki nimettir. Yani bizi insanı insan yapan özelliklerden biridir. Bütün insanlarda içkin olan, insan fıtratının bir parçası olan özelliklerden biri. Kur'an'da hani kim ayetlerde diyor ya, hem dış dünyada hem iç dünyada benliklerinizde delillerimizi göstereceğim. Bana göre benliklerimizde göreceğimiz birçok deliden bir tanesidir arzular.
Hayvanlarda arzu yok mu?
Hayvanların zihin dünyasının nasıl olduğunu bilemiyoruz. Onlar hakkında bizim en azından gördüğümüz kadarıyla insan gibi arzu hissetmiyor gibi geliyorlar bize ama. Yani işin doğrusu bu
felsefede... Ben zannediyorum ki senin dediğin çok önemli bir şey söyledin çünkü. İnsanı insan yapan özelliklerden bir tanesi.
Evet.
Hayvanlarda bu arzuya çok benzeyen, arzu sonucuymuş gibi gözüken bazı davranış biçimleri zuhur edebiliyor. Ama bunların arzudan çok... içgüdüsel
evet,
şeyler
otomatik
olduğunu,
yani genelde bir
mekanik şeyler olduğu
kanaatindeyim ama
karıştırmamak lazım birbirine.
Ben bu delili tabii savunurken illaki insana mahsus olması üzerine delilini kurmuyorum.
Amen.
Hayvan zihniyle ilgili karmaşık tartışmalar var. Sanki illaki ona dayanıyormuş zannedilebilir diye onu hiç işe karıştırmadım.
Tamam, okay.
Çünkü hayvanlarda bu arzular olsa da bizim insan olarak bunlara sahip olmaz. Nasıl hayvanlarda da görme var belli bir şekilde, bizdeki görme olayının önemini küçültmeyeceği gibi arzular için aynısını yine söyleyebilirdik. Şimdi argümanı şöyle kuruyorum bu argümanı. Şimdi evvela şunu söyleyeyim. Ben arzu delilini hem içimizdeki arzuların Allah'ın varlığını hem de dinin ve ahiretin varlığını gösterdikleri şeklinde kuruyorum. Ama önce başta Allah'ın varlığı ile ilgili kısmı
Allah'ın varlığı, dinin ve ahiretin varlığı, içimizdeki arzular.
Evet. Şimdi bunu ilk başta şunu belirtiyoruz en başta. Birincisi biz doğal ve temel arzularımızın hepsinin karşılığı olduğunu dünyada görüyoruz. Birçok arzumuzun diyelim karşılığı olduğunu görüyoruz daha doğrusu. Mesela acıkıyoruz, karşında yemek var. Susuyoruz, karşında su var. Uyku uyuma ihtiyacı hissediyoruz, karşında uyuma denen bir şey var. Pekala bir insan Yani insan doğa arzunun olması karşına alacağının garantisi değil. Mesela susayan bir insan su bulamayabilir. Fakat susama hissimiz dünyada su diye bir şeyin olduğunun adeta garantisi. Karşılığında onu görürüz. Birincisi bu gözlediğimiz tablo var. Bunu bir kenara bırakalım.
Su diye bir şey olmasa insan susamaz.
Evet, yani öyle gösteriyoruz ki aslında o pekala olabilirdi. Biz aslında ne bileyim vücudumuz acayip bir madde çekebilirdi ve o madde hiç dünyada olmayabilirdi. Hı hı. Veyahut da çekip de mesela H2SO4 canımız
öyle bir şey olabilir mi? Ya bir, hiç olmayan bir şey insanın canı çekebilir mi?
Olabilirdi, neden olmaz?
Nasıl olacak ya?
Yani teorik işte biz her şey o kadar mükemmel ayarlanmış ki onun olabilecek olmasını bile ancak düşürüp konsantre olunca anlayabiliyoruz. Neden olmasın? Pekala dünyada olmayan bir dünyada mesela hiç su olmadığını düşünelim. Bizde su arzusu var, işte olmamış olurdu.
Hayır, ama su arzusu niye olsun ki o zaman?
Yani şu, eğer ki bunlar bilinçli bir şekilde yaratıldığını kabul etmezsek olabilirdi. Hı-hı. Bilinçli bir şekilde yaratıldığını düşününce tabii ki olmayacağını düşünüyoruz. Okay. Buradaki benim söylediğim bir çünkü Allah'ın varlığı ile ilgili baştan düşününce karşıt fikri de düşünüyoruz ateistik şekilde. Fakat ateistik bir şekilde olayı ele alsaydık pekala karşılanmayan arzularımızın olması dünyada mümkündü. Ve burada benim işaret ettiğim bir tabii itiraz gelmeden söyleyeyim. Doğal ve temel arzularımızdan hareket ediyorum. Mesela bazı ya benim canım da Ferrari istedi ben Ferrari almadım diyebilir ama Ferrari'mizin olması doğal bir arzumuz değil. Ama mesela su bizim doğal bir arzumuz ve karşılığı var. Öncelikle bunu bir kenara bırakalım. İkinci olarak da ben diyorum ki ateistlerin bile vurgu yaptığı ve ateistlerin kendi ateizmlerini temellendirmeye çalıştıkları temel arzularımızı ele alalım. Bakalım bunlar ne gösteriyor. Argümanı şöyle kuruyorum. Evvela o bir doğal arzularımızın karşılanmasını da bir kenara yazıyorum. Sonra argümanı şöyle kuruyorum. 6 tane doğal ve temel arzumuz var. Şimdi daha çok olabilir de ben argümanda 6 tanesini kullandım. Bunlara eklenebilecek bir şey de olabilir. 1- Yaşam arzusu. 2- Korkuların giderilmesi arzusu. 3- Mutluluk arzusu. 4- Gaye arzusu. 5- Şüpheden uzak bilgi edinme arzusu. 6- Başkaları tarafından iyi davranılma arzusu. Sonra diyorum ki bu arzuların hepsinin karşılanması, tam manasıyla karşılanması ancak Allah varsa mümkündür. Ondan sonra diyorum ki 3. maddede bu durumu açıklayacak 2 tane alternatif açıklama var. 1- Bu arzular tesadüfi bir şekilde bu şekilde oluşmuştur. Ve doğal süreçlerin, doğal seleksiyonun ve diğer tesadüfi süreçlerin bir gereğidir. 2- Bu arzular insanda Allah oluşturmuştur. 2 tane alternatif var karşımıza bu arzuları tarif etmek için. Sonraki maddede de diyorum ki Allah'ın bunları oluşturduğu görüşü tesadüfen oluştuğu görüşünden daha mantıklı, daha rasyonel bir açıklamadır. Hatta argümanı şöyle bağlıyorum. Demek ki Allah'a inanç ateizmden daha rasyonel bir felsefi görüştür. Veyahut da felsefi görüş demekten hoşlanmıyorsanız görüştür diyeyim sadece.
Niye
de şimdi bunları teker teker açalım. 1- Yaşam arzusu. Bu argümanda da ben İngilizcesinde attığım alt başlıklardan biri şuydu. Başkalarının boğulduğu yerde yaşam suyunu bulmak.
Bir dakika ya çok acele ediyorsun.
Ya Caner Hocam o kadar hızlı konuşuyor.
Yok adam alışmış çaplı adamlarla beraber oturmaya. Dur bir dakika. Bir daha söyle.
Başkalarının boğulduğu yerde.
Başkalarının boğulduğu yerde.
Yaşam suyunu bulmak.
Ben hayat suyu diyeceğim ona.
Güzeldi abi hayat suyu diyelim.
Hayat.
Su reklamına girmez inşallah öyle.
İsterse girsin. Hayat suyunu, ab-ı hayat bulmak.
Ab-ı hayat bulmak diyelim.
Ab-ı hayat bulmak. Çok güzel. Oho.
Var mı bunu söyleme nedenim şu. Aslında
var.
Benim...
Şairlik var mı?
Şairlik. Ne sözleri var?
Bırak söz, aforizma başka bir şey. Canım şair.
Ama dörtlük şeklinde yani. Beyitleri var.
Hadi ya.
Tabii canım.
Yok yani şairlik var diyemem. Yani
aforizma. Yok peki. Aforizma. Çok şey. Evet olur. Peki. Güzel.
Tevazu sağlam. Şimdi buradaki... Benim hareket ettiğim argümanı kurduğum hususların birçoğunu tarihin en ünlü ateistleri kimler diye sorsanız mesela Nietzsche, Sartre, Feuerbach, Freud, Schopenhauer. Bunların hepsi bu argümanları da benim kullandığım temel hareket noktalarını ateizmler için kullanmışlar.
Güzel.
O yüzden de ben diyorum ki aslında onların savunduğu hususların hepsi Allah'ın varlığı için bir argümanın bir parçası olarak kullanılabilir. Onlar orada boğulmuşlar ama burada yaşam suyu var.
Bir dakika. Çok güzel. Bu ters bakış açısı. Ben hani diyorum ya bak, Kur'an'ı okuyuş, Müslüman'ın bakış açısı. Bak adam ateizmi üzerine inşa ettiği argümanları aldı. Tak diye, bak ama çok önemli bir şey bu ya. İman çünkü ederim. Bakış açısı doğru. Herifin bakış açısı yanlış. Bakış açısı doğru olduğu için anlıyor neyin ne olduğunu. Herif doğru söylüyor aslında. Yanlış bir şey söylemiyor. Yanlış bir şey söylemiyor. Tespitleri doğru adamların. Durduğu yer yanlış herifin sadece. Baktığı yer yanlış. Paradigması problemli herifin.
Birkaç tane örnek vereyim.
Bir dakika ya. Bir şey sormak istiyorum. Tesadüf, rastlantı. Yani Türkçe olarak rastlantı. Tesadüf. Bunun için İngilizce hangi kelime kullanılıyor? Coincidence mi?
Vallahi işte birkaç tane kelime var bununla alakalı kullanılan. Birisi coincidence da, random da kullanılıyor. Random genelde tesadüfe, coincidence bence daha uygun. Haphazardly de denebilir rastgele bir şekilde. Değişik böyle birkaç kelime var.
Bunlardan... Aslında bak dur ilginç bir şey söylüyorsun ya.
Rastgele biraz da bir anlamına geliyor.
Rastgelelik var.
Şimdi bunlar yani, tabii ki hepsi tesadüf anlamında çevrilen kelimeler, bunlar da hangisinin en iyi uyduğunu düşünmek lazım. Yani bana göre coincidence orada iyi uyan bir şey. Çünkü, ama kimi zaman bakıyoruz bazı çevirmenler random veyahut da haphazardly şeyleri de tesadüf diye çevirmişler.
Halbuki bak tesadüf, biz bunu konuşmuştuk daha önce. Tesadüf aslında biz yanlış anlamda kullanıyoruz. Tesadüf sadefe. Yani iki ayrı cihetin kaçınılmaz bir şekilde karşı karşıya gelmesi. Tesadüf dediğin şey aslında bu. Yani şey değil, rastlantı doğru, rastlaması birbirine. Yani coincidence. Hı hı.
Evet.
Başka çaresi yok yani bunun. Başka çaresi olmayınca zaten tesadüf olmaktan çıkıyor o zaman. Yani başka çaresi yok. İki dağın yamacının, iki ya sağdan soldan, kuzeyden güneyden gelen iki yamacın zirvede buluşmasına tesadüf deniyor. Mesela ne bir kullandığımız bir kelime var. Sedef. Hı hı. Sadef der. Eskilerde de sadef der ona. Bizim Balkanlarda da sadef derler.
Bazen de ben bu konuya çok girme başka...
Midyanın içi değil ama o biliyorsun. İçindeki parlak şey değil. Midyanın kabuğu o. Hı hı. Birbirine tak denk geldiği için.
Evet. Ya burada bazı tabii ayrı bir konuya geçeceğiz de.
Geçme.
Kelimelerin çoğu demin de önemli bir kısmı zamanla sosyolojik kullanımları kökensel anlamından bağımsızlaşıyor. Mesela Türkçe'de bir düşünelim. Kafir kelimesi işte üstünü örtmek, inkarcı olmak demek. Türkçe'de küfür etme dediğimizde biz bambaşka bir şey işte birine sövmeyi anlıyoruz. Kafir olmayla değil.
Tabii.
Ama Arapçadan geldiği şeye bakarsak işte Kur'an'ı bir terim olarak yani sövmeyle falan hiç anlamı yok.
Eskiden kullanılmıyordu öyle ama.
Şimdi Türkçe'de küfür etmek ayrı bir kelime olmuş. Yani birçok kelime böyle kökensel anlamından bağımsızlaşıyor. Daralıyor, genişliyor, yepyeni anlamlar kazanıyor. Onu tabii
kazanıyor mu, katılıyor mu? Yani anlam.
Yani kazanılıyordan kastım benim şu sosyolojik kullanımı. Evet. Ona artık yeni bir anlam biçiyor. Bazen tamamen zıt şeklini bile dönüşebiliyor belki.
Tabii. Çok örnek var öyle. Çok örnek var öyle.
Şey daha fazla tabii ki yani eskisine yakın anlamlarda değişik anlamlar kazanma, genişleme, daralma. Mesela Kur'an'daki ayet kelimesi çok geniş. Delil, sonuç çıkartılabilecek her şey anlamında bir kelime. Günümüzde biz Türkçe'de ayet kelimesini kullandığımızda sadece kullanım bölümleri için kullanıyoruz. Türkçe'de kelime daralmış. Kur'an'da kullanım da var.
Ama o zaman bizim kavrayış alanımız da daralıyor.
Evet yani oluyor tabii. Kur'an'ı
Allah'ın ayeti dediğin anda aklına göre abi hangi ayet, hangi surenin hangi kaçıncı ayeti diye soruyor. Ulan Allah'ın ayetinden bahsediyor. Allah'ın ayeti bambaşka bir şey yani. Senin o kitaptaki...
Tabii mesela Kur'an'da ceza karşılık anlamında kullanıyoruz. Tabii. Biz negatif.
Ama Araplar hala öyle kullanıyor.
Karşılık yok biz Türkçe'de. Yani Türkçe'ye mesela ceza kelimesi, Kur'an'dan
olumsuz
olan
anlam,
kelime.
Tabii.
Biz sadece olumsuz anlamda kullanıyoruz. Yani böyle bazı kelimeler takla atarak, yamularak.
Özür dilerim. Limon sıktım. Özür diliyorum.
Çok şikayet geliyor bu konuda. Burada cıvıldaktan görüyorum. Caner hocamı kesmeyin diyorlar.
Özür dilerim. Tamam.
Burada şey oluyor.
Tamam. Sustum. Tamam ya.
Siz arzu delini anlatıyorsunuz. Bir yaşam arzusu.
Adım gidiyoruz. Ne? Yok sonra.
Sonra
ne zaman giriyor reklam?
İstiyorsa bir reklama girsin. Reklama girsin, anladım.
O birinci delilden birinci evet. Basamaktan başlayalım. Tamam.
Argümanın genelini verdim. Bundan sonra nasıl bunu temellendiriyoruz ona girelim.
Okey. Özür diliyorum herkesten. Tanıtım kuş A geliyor. Ondan sonra tik tik tik tik 6 maddeyi ben Ağzımı açmayacağım.
Kızdılar, çok kızdılar.
Tamam ya, sustuk ya. Atıyorlar benim üstümde, başlıyoruz öyle. Ne oluyor ya, başlarsanız başlayın, ne var yani bunda? Kahve içiyoruz sonuç olarak, fazla bir şey yaptığımız yok yani. Efendim tekrar özür diliyorum. Yani senden de özür diliyorum. Gayet münasebetsiz ne? Şeyler. Aa, böyle
ne demek?
Araya tamam, susuyorum ve anlatıyor. Ben de notlarımı alıyorum. Adam bir dersimi çalışıyorum. Caner
şimdi
kalemsiz...
bu argümandaki temel şeyimiz şu, bir daha kısaca özetlersek. Yani altı bizim temel doğal arzularımız var. Bunlar Allah'ın varlığını gerektiriyor. Ondan sonra diyoruz iki tane alternatif var. Ya hı-hı, Allah bunları içimize koyduğu için bu farklı arzularımız Allah'ın varlığını gerektiriyordur. Hı-hı. İkinci alternatif de tesadüfi bir süreçte bunlar oluşmuştur. Hı-hı. İki alternatif var. Ondan bir sonraki maddede de diyorduk ki Allah'ın bunları koyduğu açıklaması tesadüfen olmasından daha iyi bir açıklamadır. Sonuncu olarak da argümanı şöyle bağlıyorduk. Demek ki Allah'ın insanları ve doğal olarak arzuları yarattığı görüşü ateist, naturalist yaklaşımdan daha iyi bir açıklamadır. Argüman bu. Ondan sonra teker teker bu arzuları ben ele alıyordum. 6 tane arzu seçiyordum. Çok çok temel arzu. Bunların her birinin Allah'ın varlığını nasıl gerektirdiğini gösterip oradan argümanı kuruyordum. Bundan daha önce şöyle bir şey yaptım argümanda. Bari benim de çok beğendiğim Hristiyan felsefe bir Augustinus. Mesela Augustinus da mesela C.S. Lewis'te biraz şey gibi geçiyor. Bizim doğrudan Allah'a arzu duymamızdan bu argümanı kurmaya çalışmışlar. Diyor ki yani biz bütün doğal arzularımız karşılanıyor. İnsanın içinde Allah'a karşıt da bir arzu vardır. Ha, demek ki yani içimizde bu arzunun en iyi açıklamasıysa onun demek ki Allah'ın var olmasıdır gibi argümanı kurmuşlar. Ben de bu yanlıştır demedim. Fakat şöyle bir şey dedim. Bunu birçok insan ben Allah'ın varlığına inandım. İnanınca içimdeki işte eksiklikler falan filan kapandı diyebilir. Ama birçok ateist bu izahı kabul etmeyecektir. Ondan bundan objektif bir delil kurmamız mümkün değil.
Tabii ki.
Bu şekilde bir yaklaşımda ki ben o açıklamayı da önemli buluyorum. Yanlıştır demiyorum ama objektif bir delil olması bunun çok zor. Ondan dedim ki bunları bir kenara bırakalım doğrudan Allah'a arzu duyduğumuz açıklamasını. Hı hı. İsteyenler onu kullansın yine ama en azından bir objektif delil olarak kullanmayalım. Ateistlerin dahi varlığını kabul ettikleri ve Allah'ın varlığını gerektirdiğini söyledikleri arzularımızı ele alalım. Hı hı. Bir yaşam arzusu. Mesela Schopenhauer diyor ki yaşam arzusu bizim işte en temel arzularımızdan biridir. Yani bunu bize ne kadar temel olduğunu söylemek için hiç kimseye de ihtiyacımız yok. Bir içe bakışla hepimiz bunu rahatlıkla görebiliriz diyor. Ve buradan da yine yaşam arzusuyla ilgili şöyle düşünürsek görürüz. İnsan çok uzun bir geleceğe ve çok uzak bir geçmişle de zihni ilişki kuruyor. Bunu yaşam arzumuzla beraber düşündüğümüzde biz bu kısa hayatın hiçbirimize yetmediğini görüyoruz. Yani gelecekle ilişki kuran insan zihni mutlaka ahireti ve sonsuzluğu istiyor. Şimdi ahiretin yaratılmasıysa zaten bu evrenin de kendimizin sonunu geleceğini görüyoruz. Ancak bu evrene aşkın, kudreti yüksek bir güç varsa ahiretin olması mümkün. Sonuçta bizim yaşam arzumuz içimizde, ya böyle bir arzu olmasa mesela bu masa, bu çay, bu kitap böyle bir arzusu yok. Bizim içimizdeki bu yaşam arzusu otomatikman bizi Allah'ın varlığına götürüyor. Zaten bir kısım ateist filozoflar da diyor ki ya bundan dolayı bak Allah'ın varlığını uydurdular diyor.
Onu diyor. Tam da bunu diyorlar zaten.
Mesela Freud. Bu birinci Freud, arzu. Şimdi arzuları ben çok hızlı geçiyorum.
Tabii.
Mesela bu yaşam arzusu çok çok temel. Yani aslında neden var diye şaşırmamız gereken müthiş bir şey bu yaşam arzusu. İkinci olarak korku diye bir şey var. İşte dediğimiz ki bu kitap, çay bardağı hiçbir şeyden korkmuyor. Bu yaşam arzusundan da farklı bir şey. Çok temel bir şey. Yani yaşam arzusuyla da iç içe bir şey ama yani farklı bir his, korku hissi. En büyük arzularımızdan biri de yaşam arzusu gibi korkularımızın giderilmesi arzusu. Hı hı. Freud mesela psikolojik analizlerinde diyor ki insanlar işte evrendeki acizlikleri üzerine düşününce bir güce sığınma ihtiyacı hissetmişlerdir. Allah'ın varlığını uydurmuşlardır diyor. Hı
hı. Tam da bunu
söylüyor. Yani Freud da diyor ki aslında Freud'un dediği de içimizdeki bu arzu, korkuların giderilmesi arzusu bizi
Allah'a işaret
Allah'ın
eder.
Varlığına götürür diyor. Bu yüzden Allah'ın varlığını uydurdular diyor.
Çok
ama
güzel.
Sonuçta korku,
korkuyla Allah köprüsünü kuruyor yani.
Korkuyla Allah köprüsünü kuruyor. Ondan sonra içimizde hepimizin ayrıca bir mutlu olma arzusu var.
Yeah.
Yani hepimiz mutlu olmak isteriz. Ve bu dünya üzerine düşünen her insan şunu fark eder ki bu dünya hayatı hep bizi mutlu etmeye yetmez. Pascal'la C.S. Lewis'in burada çok güzel söyledikleri var. Diyor ki birçok insan bu dünyada mutluluğu arar ama bizi dünyada ne iş, ne işte başı evlilik, ne para, ne pul hiçbiri mutlu etmez. Bunlarla kötü evlilikleri, az parayı falan kastetmiyorum. En başarılı iş adamlığını, en başarılı para kazanmaları, en başarılı evlilikleri, en başarılı hayatları kastediyorum. Ne yaparsak yapalım bu dünyada bizi hiçbir şey tam manasıyla tatmin etmez mutluluk hissimizi.
Faust.
Evet. Ve bu dünya demek ki ben bu dünya için yaratılmadığıma işaret eder bu diyor. Mutluluk hissimiz bizden hep daha fazlasını ister.
Kesmiyor.
Ayrıca
yani,
yine ölümle irtibat kuran insan zihni gelecek ve geçmişte kendi içini dinleyen her insan şunu diyecektir. Bu hayat bize asla yetmez. Hepimiz mutlu olmak ister ve bu hayattan daha fazlasında, daha ilerisinde mutlu olmak ister. Oysa ancak bu evreni aşkın, her şeye gücü yeten, bizim içimizdeki bu arzuları işiten ve buna cevap verebilecek bir güç varsa mutluluk arzusunun giderilmesi mümkün. Aynı şekilde insanlarda bir gaye arzusu var. Mesela enteresan da çocuklarla ilgili yine deneyler yapılıyorlar. Bu da okul öncesi çocuklarla. Fark edilen şeylerden biri bu. Çocuklar dünyayı gayesel olarak yani teleolojik olarak dünyayı değerlendiriyorlar.
Teleolojik.
Evet. Hatta Richard Dawkins günümüzün artık ateistlerin adeta peygamberidir diyebiliriz. Richard
tabii
Dawkins
abi, diyor kesin.
Ki bakın diyor insanlarda gaye arzusu var. Psikolojik deneylerde anlaşıldı. Ha demek ki o yüzden biz işte kendi gayemiz nedir diye sorduğumuzda, evrenin gayesi nedir diye sorduğumuzda işte Allah'ın varlığını o yüzden uyduruyor. Çünkü Allah olmazsa yani evrenin gayesi nedir sorusunun cevabını veremeyiz. Zaten Allah'a inanmak o yüzden çocuksuluktan çıkamamaktadır gibi bir izahlar kullanıyor. Yani Richard Dawkins bile bu gaye içimizdeki arzusunun Allah'a götürdüğünü görüyor. İnsanların Allah'a inanmasını da bununla açıklamaya çalışıyor.
Ama herif aptal değil ki görüyor ya. Aptal değil ki görüyor olayı. Görüyor da ya durduğu baktığı yer yanlış adamın. Ayrıca peygamberi falan değil Dawkins bunların.
Evet.
Dawkins bunların Allah'ı. İlahı bunların. İlahı. İlah. Ateistlerin ilahıdır yani şu anda. İlahlarından biridir yani.
Öldükten sonra onu da mezarlığına bez bağlarlarsa görürüm.
Tabii kesin yaparlar onu. Çiş yaparlar bir ihtimal, bez bağlamazlar. Daha gübre olsun.
Başka bir iki şey var. Bunlar ondan sonraki bir iki tane arzuya da dikkat çektim. Onlar biraz daha karmaşık felsefe açılar. Onlara da kısaca
değil. Gayeyi biraz şey yapsana.
Şimdi baktığında da çocuklardan görüyoruz ki birçok insan bir öğrenme sürecinden geçmesiyle bağlı olmadığı da gözüküyor. O yüzden çok ufak çocuklarda yapıyorlar. Birçok şeyi çocuklara tarif etmeleri isteniyor. Hı-hı. Ve çocuklar mekanik açıklama yerine gayesel açıklamalar yapıyorlar evrende birçok şeyi açıkladığında. Bundan da fark edilen şeylerden biri şu. Doğuştan zihnimizde bizim gayesel açıklama içkin bir şey.
Yani hiçbir şey boşuna yaratılmamıştır. Mutlaka bir amacı vardır.
Şimdi gayesel şey bunun...
Çocuk böyle mi açıklıyor mesela? Hayır. Bu ay niçin nedir bu dediğin zaman? Gece...
Onun bir gayesini de açıklamaya, sırf mekanik şeylerle ayı açıklamaya çalışmıyor.
Çalışmıyor.
İşte, onun da işte bir gayesi ne bileyim insanlara ışık gelmesidir şudur.
Böyle açıklıyor.
Şeklinde açıklıyor. Fakat buradan sorusu bize içkin olan böyle bir gayesel açıklama var. O zaman biz şu soruyu sorduğumuzda benim bu evrendeki gayem ne? Veya bu evrenin kendisinin gayesine şimdi bu gaye hissi bizi hiç sonunda bunu da sorduracaktır bizi içkin olan bu his. Ha bunların cevabının olması ancak eğer ki ben bir çünkü evrenin kendi içinde gayesini olamayacağı çok açık. Gaye ancak zihinde olur. Gaye zihinsel bir şey. Ancak evreni aşkın yaratan bir zihin varsa ve evrene gayesini koymuş olabilecek evrenin gayesinin olması mümkün. Benim gayemde olması o şekilde. Eğer ki ben tesadüfi bir süreçlerin ürünüysem ben bir gayem olduğu için değil tesadüfi süreçler beni oluşturduğu için buradayım. Benim gayemin olması mümkün değil. Sonuçta benim gayem ne? Zaten her insanda kendi biraz bunu hisseder. Hayatına bir amaç bulmak ister, bir gaye bulmak ister. Ve nereden geliyorum, nereye gidiyorum gibi gaye ile ilgili sorular da biraz sonra. Benim gayem nedir ile ilgili biraz o sorulardır. Ha bunların cevabı da ancak Allah varsa mümkün. Diğer taraftan her insan şüpheden uzak bilgi edinme arzusu vardır.
Bu biraz şüpheden uzak bilgi.
Tabii hepimiz bir şey bilmek isteriz. Hepimiz
sağlam bilgi istiyoruz.
Burası aslında şimdi bundan önceki saydığım dört maddenin Allah'a götürdüğünü aslında ateistler de kabul ediyor. Fakat bu madde ateistlerin hiç kabul etmeye yanaşmadığı bir madde. İşin doğrusu bu maddedeki söyleyeceklerim onu söyleyeyim. Daha evvelki maddeler ben tamamen ateistlerin kabul ettiği bir noktayı Allah'ın varlığı için bir hareket noktası olduğunu göstermeye çalıştım. Fakat şüpheden uzak bilgi edinme kısmını kabul etmiyorlar onu söylemeliyim başta. Burada benim söyleyeceğim tabii çok uzun ama kısaca şöyle anlatayım. Biz evren hakkında düşününce bir mantık kurallarını kullanıyoruz. Veya bir şey yönelerek düşünüyoruz. Fakat maddenin içinde mantık denen bir şey yok. Rasyonalite yok. Yani madde sonuçta rasyonel bir şey değildir. maddede sadece bir olmak var, dalgadır, parçacıktır. Hı. İtme vardır, çekme vardır. Yani mantık kuralların temeli olacak bir şey yok mantıkta. Hı hı. Veya
maddede.
Hiçbir proton diğeri hakkında değildir. Hı. Hakkındalık yoktur veya amaçlılık, bir şeye yönelim yoktur. Hı hı. İnsan zihninin en önemli özellikleri işte mantık kurallarının olması, buna da hepsi aynı şey değil. Bir şeye yönelme vardır, amaçlılık tipi şeyler vardır. Biz ne kadar uğraşırsak uğraşalım bence maddeyle bunları temellendirmemiz mümkün değil. Bizim zihinsel rasyonel süreçlerimizi temellendirmemiz mümkün değil. Ama her birimiz içimizden belli bir mantığımızın olduğunu görüyoruz. Evren hakkında düşünebildiğimizi görüyoruz. Bana göre ancak evrenin başına bir bilinç koyarsak insandaki rasyonaliteyi de temellendirmemiz mümkün. Aslında bu bence daha da büyük bir iddia ama bunu da ayrıca yazacağım inşallah. Evrenin başına bir bilinç koymadan insan rasyonalitesini temellendirmediğimiz için aslında bilime de bir temel bulmamız mümkün değil. Çünkü bilimi bilim yapan şey insanın rasyonalitesine güvenle kaynaklanıyor. Bu çok gözden kaçan bir şey.
Çok önemli.
Çünkü
bu.
Siz insan rasyonalitesini güveni bir sarstınız mı? Şunu düşünün, rastgele oluşmuş bir hesap makinesine mi daha iyi hesap yapacağına güveniriz? Yoksa bilinçli şekilde hesap yapmak için kurulmuş bir şeye mi güveniriz? Ateistik paradigmada insan zihni tesadüflerin bir ürünü. Ve dikkat ederseniz ateist bir evrim teorisi, evrim teorisi demiyorum yanlış anlaşılmasın çünkü bunun bir teist versiyonu da olabilir. Tabii. Ama ateist versiyonunda evrim teorisinin sadece insan dünyada yaşamak için olduğu izah var. Hiçbir şekilde insanın rasyonel bir varlık olması için oluşmasına evrim, ateistik evrim teorisinde atıf yapılmıyor.
Tabii.
O zaman şunu diyeceğim, insanın bizse evren hakkında bilgi ediniyoruz. Sadece yaşam için orada bir olan bir gücün bu bilgi edinme sürecinin doğruluğunu nasıl garanti altına alacağız? Biz evren hakkında şu anda teoriler üretiyoruz, evren hakkında düşünüyoruz, tüme varım yapıyoruz, tümden gelim yapıyoruz, mantık kuralları çerçevesi birçok şey.
Güvenilir bir bilgiyi arıyoruz yani. Evet.
Peki bizim güvenli bilgi elde edebilmesi için önce mantığımıza güvenmemiz lazım. Mantığa güvenmemizin temeli ne? Ha, rastgele bir hesap makinesinin oluştuğunu söyleyen bir şeyde biz hesaplara mı güvenebiliriz? Yoksa bilinçli bir şekilde hesap makinesinin verildiğinde mi? Şimdi teist paradigma insan zihninde bilinçli şekilde verildiğini söylediği için o zaman zihnimizin ürünlerine ve bilime de daha çok güvenebilmemizin zemini var teizmde. Ateizm ise hiçbir şekilde o zemini, bilime bile bizim güvenebileceğimizin zemini kurması mümkün değil. Şu Allah Felsefe ve Bilim kitabında Alvin Plantinga'nın bununla ilgili bir makalesini koydum. Evet. Bunu merak edenler internetten buna ücretsiz olarak da ulaşabilirler.
Ücretli olarak da ulaşabilirsiniz. Canım evet. Allah Allah. Kitap almaya şey yapın. Erhamukallah. Kitap bu.
Ha, Arzu Delili bu kitapta var ve Plantinga'nın söylediğim bu konuda makalesi var. Plantinga'nın makalesini özellikle okusun.
Yok, bu çok ilginç bir kitap. Bu çok, geçen bir defa da buna dikkati çekmiştim ben. Bu çok önemli bir kitap. Bu çok bu
konuda canertaslaman.com'dan komple PDF'ine ücretsiz erişebilirler. Ayrıca internet sitelerinden de satılıyor.
Çok hızlı konuşuyor. Anladınız mı ne dediğini? canertaslaman.com adresinde bunu PDF'lerini indirebilirsiniz. PDF eğer paranız yoksa, paranız varsa kitap alın. Böyle eskisin elinizde ya belki filan bu daha güzel bir şey ama yoksa da paranız önemli değil. İndirebilirsiniz. Bu çok önemli bir kitap bu. Bu cidden çok önemli bir kitap. Yani bunun için seni ayrıca tebrik ediyorum yani.
Teşekkür ederim. Ben Enis'e de teşekkür ediyorum. Sağ olsun.
Enis'e de teşekkür ediyoruz. Enis'e de teşekkür ediyorum.
Ondan sonra ve diğer tabii Fehrullah ve Zikri İlla. Tercümeleri yapan arkadaşlar. İlla. Bunlar Ankara Üniversitesi'nden. Yani bunların tercümesini yapmak makale kolay iş değil.
Kolay değil.
Yani Fehrullah ve Zikri'nin o becerileri olmasa bu kitap ortaya çıkmaz.
Allah razı olsun. Çok güzel bir çalışma.
Teşekkür etmem lazım. Şüpheden uzak bilgi edinme sürecimizi de böyle bir arzumuz var. Şüpheden uzak bilgi edinme. Garanti altına alacak şey. Ancak.
Ne bekelimiz?
Yes! Oğlum nasıl çalışıyor bu kadar muhteşem?
Kur'an'daki nebe.
Kimin damadı bu ya?
Ya estağfurullah ya. nebe. İşte bu nebe. Nebedir bu. Tam da budur yani. Evet. Tam da budur işte. Başka bir şey değildir yani. Eyvallah. Nebe bu işte.
Hocam Allah razı olsun.
Vallahi bak ne güzel anlattı ya. Evet devam et.
O yüzden ancak bu arzumuzun da bence karşılığını bulabilmesi ancak teist paradigma içinden evrene ve zihnimize bakarsak şüpheden uzak bilgi edinme arzumuzun temelleneceğini düşünüyorum. Altıncı arzumuzda başkaları tarafından iyi davranılma. Her insanın doğuştan ortak olan arzularından biri. Bunu ahlak deliliyle de ilgili geçen hafta anlattıklarımla ahlakın ancak Allah varsa rasyonel temel olacağını geçen hafta anlattık. Ona bir daha girmeyeyim. Sonuçta diyor ki bu altı tane çok temel arzularımız, korkuların giderilmesi, yaşam, gaye, mutluluk gibi arzularımızın her bir Allah'ın varlığını gerektiriyor. Zaten bunların ilk dört tanesi, hatta bu ahlakla ilgili şeyde Nietzsche'yle Sartre aynı şeyi diyor. Hı hı. Yani Allah'ın olmadığı bir evrende değerlerin olmayacağını, ahlakın rasyonel bir temeli kalmayacağını orada da ateistler söylüyor. Sadece bu şüpheden uzak bilgi edinme dışındaki diğer beş tane arzunun Allah'ın varlığını gerektirdiğini ateistler de kabul ediyor, hı hı, aslında. Hı hı. Fakat ben diyorum ki ya bu kadar birbirinden bağımsız temel arzularımız bunlar. Nasıl oluyor da birbirlerinden bağımsız bu temel arzularımızın her biri Allah'ın varlığını gösteriyor? Hı hı. Ve soru bence şu. Hı hı. Baştan onu söylememiz gerekirse. Nasıl oluyor da insana içkin doğal ve temel arzularımızın hepsi Allah'ın varlığını gerektirmektedir?
Aynı yere işaret ediyor yani.
Hı. Ha, çünkü birbirinden arzu, korkuların giderilmesi birbirinden farklı bir şey. Gaye olması farklı bir şey, mutluluk farklı bir şey. Bunların her birinin Allah'ın varlığını gerektirmesi için en mantıklı açıklama bu arzuların Allah tarafından insana inşa edilmiş olması. Çünkü rastgele oluşulmuş bir süreçte bu kadar temel arzuların her biri olmayan bir varlığı göstermesinin bir mantığı yok ki. Yani o zaman tesadüfi bir doğal seleksiyon. Yani doğal seleksiyon insanın arzularını aman Allah vara inansınlar diye mi inşa etti? Öyle bir şey varsa bunun yaşam için fonksiyonu ne? Doğal seleksiyon sadece yaşam için avantajlı olan şeyleri seçer diyorlar. Allah'ın varlığına inanması, bu bir halüsinasyonsa Allah'ın varlığına inanması. O ateistlerin düşündüğü gibi. O zaman doğal seleksiyon Allah'a inandıracak arzuları inşa etmesinin mantığı ne? Hiçbir mantığı yok. O yüzden de diyorum ki bu ayrı ayrı arzuların her birinin Allah'ın varlığını göstermesinin en güzel açıklaması Allah tarafından bunların inşa edilmesidir. Yani argüman kısaca bu, merak edenler detaylar var. Ha, bu Allah'ın varlığı ile ilgili kısım. Ha, buradan dikkat ederseniz bu maddelerin birçoğunda da kullandığım şeylerden biri şuydu. Bütün bu doğal arzuların her birinin ayrı önemli bir kısmının, korkuların giderilmesi, mutluluk ve diğerlerinde sadece ahiretle ilişkili değil bunlar ama önemli ölçüde de ahiretle ilişkili. Ahiretin varlığını da ancak Allah'ın var etmesiyle ahiretin varlığı mümkün. Dolaylı yoldan Allah'ın varlığını gösteriyor.
Allah yok, ahiret yok.
Evet. Fakat bu arzular ahiretin önemli bir kısmı ahiretin varlığını da gerektirdiği şekilde inşa edildiğine göre aynı şeyi ahiretin varlığı da için söyleyebiliriz. Yani bu delil sadece Allah'ın varlığını gösteren bir delil değil. Ahiretin var olmasını gerektiğini de gösteren biri. Çünkü içimizdeki arzular birbirinden farklı arzular. Mesela yaşam arzumuz, hı-hı, gelecekle ilişki kurma özelliğimizle zihinde birleşince ahireti de hissediyor. Korkuların giderilmesi arzusu aynı şekilde bizi ahiretin varlığını istiyor. Mutluluk arzumuz bu dünyayla tatmin bulmuyor, bize ahiretin varlığını gerektiriyor. Bak.
Onu sonra konuşuruz. Ahiret yakın konusudur. Ahirete yakınları vardır diyor ya.
Ve bil ahireti hum yuqinun. Evet. Bakara suresinin en başında.
Evet. Yakın terimini. Terim mi diyeceğiz ona? Terim mi? Terim diyeceğiz mi? Yoksa kavram mı diyeceğiz? Yakın.
Nasıl dersen.
Evet, fark etmez mi o kadar?
Ben ikisini de kullanıyorum.
İkisine peki. Yakın eğer onu doğru anlamlandırdığımız zaman
içsel dürtü mü?
Tam hayır. Tam da senin bu anlattıkların var bu işin içinde. Hı hı. Tamamı ama var. Muhteşem bir şey yani. Yakın çok önemli bir. Onu senin sonra konuş. Özür diliyorum canım. Allah
burada,
Allah.
İkide bir söyleyeyim. Şunu da belirtip bir kısım Allah'ın varlığı ile ilgili argümanı bu kısmında ilgilenmeyebilir. Hı hı. Arzu delilinin. Yani çünkü hı hı, benim burada ilk gösterdiğim şey arzuların, hı hı, Allah'ın varlığını gösterdiği. Hı. Bir kısmı bununla ilgilenmeyebilir. Ya Allah'ın varlığını ben zaten görüyorum, buna gerek yok diyebilir. Bazı öyle diyenler var. Ha, o zaman diyorum ki Allah'ın varlığını herhangi bir şekilde kabul eden bir insan sırf ahiretin varlığı için de bunu kullanabilir. Hı hı. Oradaki argüman da şöyle, yani onu kitaba şöyle yazdım. Her doğal arzunun kendisini tatmin edecek objesi mevcuttur. İçimizdeki, hı hı, bütün doğal arzuların kendini tatmin edecek bir objesi mevcut. Ahiret yaşamı insanların doğal doğuştan var olan bir arzusudur. Hepimiz bunu görüyoruz. Yani hayatın ölerek yok olmasını hiçbirimiz kabullenemiyoruz.
Freud da aynı şeyi
söylüyor. Üç, öyleyse ölümden sonra ahiret yaşamı vardır. Çünkü baştan Allah'ın varlığını kabul edilmesiyle başladığımızı düşünelim bu argümanı. Çünkü o zaman Allah vardır diye bakan bir insan evrene ve kendi arzularına hemen şunu diyecektir. İçimizdeki bu arzu da Allah tarafından konulmuştur. Arzu Allah'ın ahiretin varlığını gerektiriyorsa, Allah su verdi karşılığında, da işte susuzluk hissi verdi, karşıda su verdi. Uyku hissi verdi, karşında uyuma imkanı verdi. Ha, o zaman Allah içimize bu ahirete karşı istek verdiyse ahireti de yaratacaktır. Zaten bakarsanız Freud, Feuerbach, Sartre gibi filozoflara bu argümanı okusmanız, büyük ihtimal onların teorilerine baktığınızda bu kısmını reddetmezler. Onların büyük ihtimal diyeceği şey şudur. Ya Allah var olsaydı sizin dediğiniz doğru olurdu ama Allah olmadığı için bu kısmı yanlış. Zaten onlar da diğer kimi yerlerde diyorlar çünkü. Yani Allah'la ahiret inanç bunlar zaten aynı şeydir.
Tabii.
Diyorlar yani. Birinin diğerine götüreceğini sezmişler. O yüzden o tip o filozoflarda bu ateist filozofların birçoğu da argümanın bu kısmına itiraz etmeyeceklerdir. Allah'ın varlığı ile ilgili kısmında sorunlar olurdu. Benim onları okuduğum kadarıyla. O yüzden arzu delili buradan da gördüğümüz kadarıyla aslında ahiretin varlığı için de bir delil olarak kullanabilir. Ayrıca dinin bir Allah'ın gönderdiği dinin olması gerektiği için de kullanılabilir. Nasıl kullanılabilir baktığımızda aynı şekilde biz bir dine de ihtiyaç hissediyoruz içimde. Allah'la irtibat kurmak için. Ya beni yaratan kim? Ne istiyor benden?
Din
yani bu soruları
bir norma mı? Din derken
zaten din
mu
bir yani şunu diyeyim. Allah'ın bizle irtibat kurduğu bir sistem. Bir de biz evrene baktığında Allah teker teker hepimize vahyetmediğine göre onu görüyoruz, yakinen anlıyoruz. O zaman demek ki bunun bir şekilde bir sistematik bir yapısı olması lazım.
Yani hani o irtibat, yani Allah'la irtibat kurmak tamamen insanın mantığına göre özgürce bir yapıda değil. Yani Allah bu irtibatı kurarken bir takım normlar belirliyor.
Yani önemli olan Allah'ın bize cevap vermesi, Allah'ın bir şey söylemesi. Yoksa ben Allah'ın ne istediğini bilmem mümkün değil ki din olmadan.
Evet.
Mesela Allah beni niye yapmış, ne istiyor benden gibi sorularımız var. Mesela içimizdeki gaye arzusunu alalım. İşte veyahut da şüphelerden uzak bilgi edinme arzusunu alalım. Bu arzuların hepsi nereden geliyorum, nereden nereye gidiyorum soruların cevaplanmasını istiyor. Arzularının Allah tarafından yapıldığını anlayan bir insan hemen şunu diyecektir. Yani bu arzularımın bir din gerektirmesi de tesadüfen değil o zaman. Eğer ki bu arzuların bir din gerektiriyorsa. O yüzden de mesela Feuerbach ne diyor? Yani teoloji antropolojidir. Aslında insanların ihtiyaçlarına cevap verdiği için insanlar onu uydurmuştur diyor. Aslında bizim söylediğimiz argümanı şunu söylüyor. Fakat ben diyorum ki onlar felsefe açıdan çok büyük bir hataya düştüler. Felsefe açıdan bu hatayı biz kökensel hata diyoruz. İngilizcesi genetic fallacy. Kökensel hata şudur. Bir şeyin siz kökenini göstermekle onun yanlış olduğunu söylediğinizi zannedersiniz. Felsefe açıdan çok büyük bir hata yapmış olursunuz. Mesela şunu benziyor. Bir insan için diyoruz ki bu dünyanın yuvarlak olduğunu ailesinde öğrendi. Biz bunu söylemekte onun dünyanın düz olduğunu söyleyebilir miyiz? Tamam ailesinden öğrendi. Kökenini gösterdik. Yanlış olduğunu söyleyebilir miyiz? Kökensel hata tabii iki türlü de yapılabilir. Dünyanın düz olduğunu ailesinden öğrendi. Demek ki yanlış için de kullanılabilir. Yuvarlaktı için de kullanılabilir. Yani biz bir şeyin kökenini göstermekle onun doğru veya yanlış olduğunu doğrudan gösteremeyiz bu açıdan baktığımızda. Şimdi Feuerbach gibi bu ateist mesela Freud'un yaptığı da kökensel hata felsefi açıdan. Diyor ki insan korkularından dolayı Allah'a sığındı. Korkularından dolayı Allah'a sığınmış olması pekala Allah onları inşa ettiği için de mümkün. O yüzden neden Allah'a sığındığını göstermekle Allah'ın olmadığını gösteremezsin ki? Bu ciddi bir mantık hatası var. Freud'da da şeyde de. Aynı şey Richard Dawkins'te de geçerli. İnsanda işte teleolojik düşünme hissi var. O yüzden Allah'ın varlığını icat etti, dinleri icat etti, edeme getiriyor. Sen kökenini göstermekle bir şeyin yanlış olduğunu gösteremezsin. O zaman okulda çocuk dünyanın yuvarlak olduğunu öğrenen kimse de işte onun kökenini gösterdim, ailesinden öğrendi diye onun da hatalı olduğunu söyleyebilirsin. Bir şeyin kökeni doğru olduğunu da ispat etmez. Fakat ateistlerin düştüğü hata burada. Bir şeyin kökenini göstermek suretiyle onun yanlış olduğu gibi bir mantık hata.
İlkesel bir hata yapıyorlar.
Ciddi bir felsefi hata yapmış olmalı. Oysa İslam dersi diyoruz ki burada insanların arzularının bir şekilde her birinin aynı hedefe yönelik yapılması Allah'ın varlığını gösterdiği gibi. Diğer taraftan bunlar Allah'ın varlığını gösteriyorsa otomatikman o bizi yokuş aşağıya ahiretin ve dinin olması gerektiğini de gösteriyor. Çünkü Allah'ın varlığı ilgili gösterdiğim kısmı hem ahireti kullandık hem ahireti de arzu ettiğine arzular var. Aynı şekilde dediğimiz gibi bu arzuların birçoğu bize dini de gerektiriyor. Çünkü biz yani ahiretin var olmasıyla ilgili Allah'tan da bir mesaj duymaya da ihtiyaç duyuyoruz. Nereden geliyorum, nereye gidiyorum sonuçlarına da her insan ihtiyaç duyuyor. O yüzdendir ki aslında insanlar birçoğu din uyduruyor. Hak bir dine gitmeyen insanın din uydurma sebeplerinden biri bu. Çünkü insan dine inanacak şekilde yaratılmış. Yani insanların din uydurmasının altındaki temel sebeplerden biri bu. Hani geçen hafta dedik ya.
Ateizm ateistlerin... de bir dindir öyle değil mi aslına bakarsın?
Ya ateizm de tabii kısmen...
Aslında öyledir.
Öyledir yani. Evet.
Tabii ki öyledir. Tabii ki öyledir.
Yani, nasıl ki şunu dedik
geçen hafta. Din deyince biz din ve ilah yaratıcı tabii. fikrini bütünleştirdiğimiz
yani için... Bir ideayı benimsiyor sonuçta ha? Yani. Onu, ve onun onu, peşinden ve gidiyor.
Zaten Kur'an'da din kelimesini öyle kullanıyor. Sizin dini size, benim dinim bana dediğine göre onların inandığı sisteme de Kur'an...
Firavun'un dini de var. Hepsinin dini. Hepsi din. Yani bak, bu ne olur bir kızmayın da bir kitap söyleyeyim Allah aşkına. Bak bunu mutlaka okumadıysanız okuyun. Sen de okumadıysan mutlaka okumuşsundur vaka ama. Ali Şeriati'nin merhum şehit Ali Şeriati'nin dine karşı din diye bir kitabı vardır. Şu kadar bir konferanstır aslında o. Şu kadar bir minicik bir risaleciktir o. Risaleyi de tek ellerine aldı bazı gruplar. Risale minik kitap demektir biliyorsunuz. Bir risaleciktir o. Evet küçük risale üstelik. Hem risale hem onun küçüğü. Dine karşı din Ali Şeriati. Muazzam. Çok açık bir şekilde anlatır. Tercümesini bilmiyorum kalitesi ne seviyede ama çok net anlaşılır. Çok çok güzel anlattığı bir kitap.
Hocam bu
çok
önemli arzu, bir gaye arzusuyla alakalı. Mesela en başında söylediniz yani Ferrari almak bir arzu, gaye yani ama öyle bir doğal gaye
arzu
değildir. Değil.
Benim buradaki argümanımız ondan diyoruz. İçimizdeki bütün doğal arzu.
Doğal, tabii.
Her, mesela
tabii.
Her insanda Ferrari arzusu yok.
Bende yok.
Bu bizim arzuları da ikiye ayırabiliriz. Bir doğal arzular. Mesela benim saydığım altı arzunun hepsi doğal arzular. Her insanda yaşam arzusu var, her insanda mutluluk arzusu var, her insandan korkuların giderilmesi arzusu var, sağlıklı ve normal insanda. Fakat Ferrari suni bir arzu.
Evet. Bak yani ama doğal arzudan besleniyor. O yapay, o suni arzuyu batıl arzu sana yani. Doğalmış haline getiriyor Firavun sistemi. Evet. Anladın mı? Ben Ferrari'siz yaşayamam diyor herif mesela. Evet. Bak hep aynı örneği veriyorum. Volkswagen'ın reklamında ne diyor? Ne diyor Volkswagen'ın
reklamı? Das Auto.
Das Auto diyor herif. Ya Almanca kurallarına göre bu çok nettir bunun ne söylediği. Almanya'da seyredenler bilir. Das Auto dedin mi Arapçadaki harfi tarifin vurgusunu taşır. El ilah, Allah. O ilah, tek ilah, vahid olan, tek olan ilah. Yani tek ilahtan bahsediyor. Das Auto dediği zaman bizatihi otomobil diyor. Onun dışındakiler otomobil değildir demek. Otomobilin Allah'ı Volkswagen'dır demeye getiriyor. Anladın mı? Evet. Yani din motiflerini kullanıyorlar hepsi. O arzu şeyini içinde olan, içkin olan arzuları tabii arzularını senin kanalize ediyor, kullanıyor. Firavun bunu kullanıyor ve sen hiç farkına varmıyorsun. Evet. Ve bu sadece Ferrari'yi çok uç bir örnek verdi. Birçok adam da benim ne haddime Ferrari falan diyebilir. Tamam mı? Ama çok basit şeyler, deterjan, ciklet, don. Bunlar da bile kullanıyor. Bunlar da bile kullanıyor. Sanki o olmazsa olmazmış gibi hayat sürdürüyorsun. Ve bunu bu sapmaya girdiğin anda da esas senin içinde deminden beri anlattığı esas arzu gölgede kalıyor. O arzu
yani ben o arzunu insan
bağırıp duruyor orada abire. Yani tatmin
sonsuz,
et, tatmin
huzur,
et
beni sonsuz diye. Mutluluk arzusu bu herhalde evet. insanda olması gereken. Ya o bir tanesi asıl arzu bu. Bir, tane bir tanesi bu. O. Bunun için de yani bunu kim sağlayabilir? Beni yaratan sağlayabilir. Evet. Bunu beni yaratan sağlarsa bu yaratanın bir takım kuralları, normları olması gerekir.
Ha bir de şu var. Bunlar yaratan varsa olarak... mutluluk arzum gerçek anlamda karşılığını bulabilir. Yoksa içimdeki bu arzu başımın belası.
Tabii.
Mutluluk arzusu.
Bu dünyada tatmin
oluyor eğer, bu. Ve eğer bu yaratan senin içine böyle bir arzu koymuş da bunun cevabını vermiyorsa zalim olur.
Tabii.
Adil olmaz, zalim olur.
Bir de şunu da söyleyelim. Arzular, içimizdeki bizim gözlediğimiz diğer tabii mesela dünyada karşılığı bulduğumuz arzuların bize verdiği bir ders var. Onu bir daha tekrarlayalım. İçimizde arzunun olması objesi olduğunu gösterir ama onu elde edeceğimizi garanti etmez. Mesela Allah Ferrari, dediğimiz gibi bize acıkma hissi veriyor. Pekala hiç yemek bulamayan bir insan olabilir. Açlıktan sürünen insan olabilir. Veyahut da susama hissi olup da hiç suyu bulamayan biri de olabilir. Bak içimizdeki susama hissi su olan bir dünyada yaşadığımızı delildir. Fakat suyu bulacağımızın delili değildir. Ha, diğer taraftan bu mutluluğun karşında ahirette alacağımızın bir garantisi yok. Diğer taraftan içimizdeki dinle ilgili o arzular Allah'ın bize bir din göndereceğinin garantisidir ama bizim o dini bulup da inanacağımızı da garanti altına almaz. Hatta bazen suyu bulursunuz da suyun içine ağır metaller karışmıştır. Su yani siz gerçek şeyi bulmuşsunuzdur ama o su yarı kirlenmiştir. Sizin dinde bulduğunuz izah da öyle yarı kirlenmiş olabilir.
Su masalı.
Dinin kendisinin tamamen insani eklemelerden beri olduğunu da göstermez bu delil. Pekala suyun kirli olabileceği gibi din de insani kirletmelere maruz kalmış olabilir. Ama Allah'ın gönderdiği bir din olduğunu gösterir. Çok o yüzden ben bu arzu delilini ben önemli buluyorum. Hatta bu delil de buraya kadar söylediklerimizden olursa hangi mezhebi nasıl seçmeliyim dinde falan bu delilin göstereceğini iddia etmiyorum. Fakat buraya kadar söylediklerimizle ilgili bir portre çıkartırsak bu delil aslında bir dinde hangi özelliklerin olması gerektiğini de ortaya koyar. Mesela Allah'ın varlığını bu delil gösteriyorsa sonra dinin varlığını gösterdiğine göre demek ki bu dinin varlık anlayışının merkezinde Allah olmalıdır. Ontolojisinin merkezinde Allah olmalıdır dinin. Ha mesela bunu inandığınız birçok şeyi eleyebilirsiniz. Mesela Budizm Allah'ın varlığına karşıt bir din değil ama Allah'ın varlığını hiç bahsedilmeyecek bir konu olarak görüyor yaratıcı konusunu. Yani insanlar bizim acıdan kurtulma derdimiz. Böyle bir derdimiz yok diyor adeta Budizm. Ha, varlık anlayışının merkezinde Budizmin Allah yok. O zaman Budizm mesela hemen eleyebilirsiniz.
En büyük problemlerden biri o zaman, adı anlatamazsın herifi.
O zaman aslında bizim arzularımızı gözetlersek insanın dertlerini bilen, her şeyi bilen, her şeyi gören, aleme aşkın, kudreti yüksek, mükemmel bir varlık olmasını isteriz Allah'ın. Arzularımız onu da gerektiriyor. Değil mi? Çünkü ancak böyle bir güç bizim arzularımızın karşılığını verebilir. Öldükten sonra karşılığını verebilir. Aslında o zaman bu arzularımızın Allah'ın sıfatlarıyla ilgili kısmı Allah'ın sıfatlarının olduğunu da gösterir. Yani biz arzularımızla Allah'ın varlığını inşa edebiliyorsak o zaman Allah'ın birçok sıfatlarını da inşa edebiliriz. Çünkü bu şekilde bir Allah'ı istemek de bizim arzularımızın bir parçasıysa o zaman bizim arzu ettiğimiz şekilde bir Allah, bizim arzularımız içkin olan bir Allah, Allah'ın sıfatlarını da bize tarif edecek bir görüşü karşımıza çıkartabilir. Ahiret yaşamını da arzuların gerektiğini düşünürsek o zaman demek ki bir dinde bakacağımız özelliklerden biri demek ki ahiret yaşamını haber vermesi. Korkuların giderilmesi dedik arzularımızdan biri. O din bizim korkularımızın gidermeli ve bu evrendeki bizim acizliğimize karşı o hissettiğimiz korkuda Allah seni görüyor, işitiyor. Allah senin yanında deyip insanı teselli etmeli korkularımıza karşılık. İnsanın nereden geliyorum, nereye gidiyorum tipi sorularına o şüpheden uzak bilgi edinmek isteyen insan bu en temel sorularla ilgili bilgi de edinmek ister. Bu din onlara cevap vermeli. Böyle baktığımız zaman aslında bir hak dinle ilgili bu arzu delili olması gerekli temel birçok kriteri de ortaya koyuyor.
Allah razı olsun. Şimdi deminden beri bekliyorum o ifadeyi kullanacak mı kullanmayacak mı diye evet. Atlayacağım çünkü üstüne. Tamam işte bak hak dinde bu özellik olur.
Evet.
Bunlar ayrıcı özelliklerdir. Ben öbür dinlerde bu özellik olmaz.
Hak din olmayan dinler aslında bir yerden bence hemen kendilerini belli ediyor.
Ediyor tabii canım.
Bu en temel nokta. Diğerleri de var da.
Ama kamufle ediyor kendini. Ama, şahane kamufle ediyor.
Dediğiniz doğru da en temel bir nokta var. Hak olmayan dinde Allah merkezde olmuyor kolay kolay. Yani o dinin belli mezheplerinde şunda bunda falan yani hak bir dinin biraz uyduruk bir şeyler karışmış mezhebinde olabilir onu demiyorum. Ama baştan her şey batıl olan bir dinde Allah merkezde olmuyor. Bakın Budizm'de bile merkezde insan. İnsanı dünyadaki acılarından nasıl kurtarırım endişesi var. Diğer dinlerin hepsinde de şöyle var. Fakat bu evrenin bir yaratıcısı varsa biz mantık olarak onu görüyoruz. Her şeyi inşa eden insanın merkezde olması mümkün değil. Biz zaten merkezde olsa biz kendi kendimizin arzularına tatmin edemeyiz ki. Biz kalbimizin atışına bile söz geçiremiyoruz. Biz nasıl kendi ahiretle ilgili isteklerimize cevap vereceğiz? Ama onlara ancak veriyor. Allah'ın merkezde olduğu bir varlık anlayışında cevabını bulabilir, karşılığını bulabilir. Biz kendimizin şu anda düşünün ya, beynimizin, vücudumuzun her tarafında damarlarda kan dolaşıyor. Bir yerdeki ufak bir pıhtıyla hayatımızın son bulması kaçırma. Biz buna bile söz geçiremiyoruz. Bu acizliğimizde biz neyin merkezi olacağız? Bu sadece bir halüsinasyondur insanı merkeze koymak. Mantıklı, rasyonel bir sistem insanı merkeze koyarak inşa etmeniz mümkün değil. İnsancılık anlamında hümanizm iyidir de insanı tanrılaştırmak anlamında hümanizme İslam ve diğer hak dinler ki hak olan Yahudilik, Hristiyanlık gibi Allah'ın gönderdiği temel olan dinlerin hepsi karşı çıkarlar. Mesela hak olmayan bir dindeki en temel özelliklerden biri her zaman için bakın Allah'ın merkezde olmadığı sistemler inşa edilmesi olmuştur. O yüzden zaten dikkat edin Yahudilik, Hristiyanlık, İslam dışında geri kalan dinlere baktığınızda da hiçbir zaman şeyi göremiyorsunuz. Yani Allah merkezi bir sistemi göremiyorsunuz. Tek kriter bu demiyorum ama en temel kriter budur.
Eyvallah. Çok da güzel noktalandı. Hemen bir tanıtım kuşağı arası vermemiz gerekiyormuş. Bir bölümümüz daha var efendim. En az bir bölümümüz var. Görünen Köy bir tane bölüm var. Orada da sizlere benim en beğendiğim yorumlardan.
Bugün bir de çay servisiniz yavaş gidiyor.
Çay servisi yavaş gidiyormuş. Bu bir faciadır. Bunu düzeltmemiz lazım. Peki efendim, görüşmek üzere inşallah.
Ama artık sizin evde içeriz çayları.
şimdi efendim arada müzakere ettik. Biliyorsunuz bizde her şey ümmetsel alanda her şey konuşuluyor. Arada müzakere ettik. Ne yapalım, ne edelim filan. Biz Caner'i hocamı kandırmaya çalışıyoruz. Ya. O da zaten gönüllü. Dünden hazır kanmaya. Zannediyorum biz önümüzdeki yani miladi takvime göre konuşacağım mecburen. Herkesin zihninde çünkü hicri takvim şey değil. Miladi takvime göre Ocak ayının son şeylerinde yani ya da tatilin içinde. Yani
sömestr tatili.
Sömestre üniversite
tatili. Ocağın son haftası falan.
Son haftası falan gelecek. Orada şeyi konuştuk. Şurada çok önemli bir konu var. Ben aslında aklımı oynatıyorum orada. Nereye koydun onu? Ha bu. Aklımı oynatıyorum bunu konuşmak için. Ama bir bölümcük daha, bu çok hafif bunun için. Küreselleşme sürecinde Türkiye'de İslam. Doktora tezi, ikinci doktorası Efendi Hazretleri'nin. Aman abi bu çok önemli. Burada muazzam kapılar var ve mutlaka tartışmamız gereken
onun
konular.
Onun da internette PDF'i var. PDF'si var.
Teşekkür ederim. İnternette PDF'si var efendim. Arzu edenler orada. Parası olan gitsin alsın, olmayan almasın. Biz de suallerin hepsine cevap veremiyoruz. Bombardıman var. Sus diyorlar bana. Tamam ya susacağız. Biraz da ben konuşayım ya. Hep o konuşuyor. Hem genç hem yakışıklı. Kafandaki ne diyorlar efendim? Bu
yani
bizim
biz bu karizmayla yarışamayız.
Benimle değil mi? Takkeyle.
Bir de iki tane felsefeci var. Bana hiç
ben felsefeci filan değilim. Sen ya. De öylesin. Efendim benim bu kafamdaki bizim Arnavutların simgesidir efendim. Balkanlarda Arnavutlar bunu takarlar kafalarına. Halis keçedir efendim. Keçe. Bildiğiniz keçenin delikanlısı. Gösteriyor musun oğlum yakını? Ha tamam. Bak çok güzel. Şahane. Efendim,
Arnavutlar belinde hançerle de dolaşır birçoğu da.
Olmadığını kim söylüyor?
Evet tabii gör.
Göstermiyorlar ki hançeri. Bizde bir hançer var, bilemezsin, bildiğin gibi değil, dehşet. Neyse, efendim şimdi size bir hafif nefes arası vermek için bir musiki eseri. Benim yani şahsi zevkim olarak en beğendiğim bestelerden bir tanesi. Recep Efendi'nin bestesi, sözleri de ona ait, yorum şahane. Bir şöyle bir kulak verin sonra Caner hocamdan
gene. Bu da sanat olur mu? Bu da Müslüman rock sanatı.
Müslüman bak rock derdiği zaman son sanki ı varmış gibi geliyor. Rock'ı gibi oluyor.
Müslüman rock.
Rock sanatı filan de ya rock sanatı. Falan. Lütfen efendim şu şahane besteye bir kulak değil mi? Buyurun efendim. Geliyor değil mi?
gözüm yolda yokluğundan ölesim geldi. Yüreğim darda, gözüm yolda yokluğundan ölesim geldi. Çok özledim nazlı yâri. Dudağından kalbine olurum sen olsan. O güzel gözlerden dökülen, damla damla süzülen yaş olsam. Dudağından kalbine olurum sen olsan. O güzel gözlerden dökülen, damla damla süzülen yaş olsam.
Latif, beğendin mi?
Güzel, harika.
Bak doğru söyle, doğru söyle.
Güzel, harika.
Ya, güzel, harika dedi.
Yani. Ama yani burada müzik otoritesi varken...
Ben otorite falan değilim. Hiçbir konuda otorite falan değilim elhamdülillah. Nefis bir çalışma sonucu. Şimdi efendim. Şimdi. Bu arzu delili meselesi çok net zaten. Çok da güzel anlattı. Ben ilk başta bir hata yaptım. Benim kastettiğim arzu delili değildi. Zaten onu uzun uzun anlattı. Benim kitabımda da var. Benim kastettiğim şuydu. Çok çok nereden geldi aklına bilmiyorum. Tabii söyleyecek şimdi bir ihtimal. Son derece kaygan ve tehlikeli bir zemin ama bu düşünce sistematiğiyle üzerinde çalıştığı için çok bereketli sonuçlar çıkacağını düşünüyorum. Bu şu estetik delilim. Bir daha kaleme almadın ama ne olur bir evet. Bir şöyle bir ya bu çok acayip bir şey. İlk defa işliyorum. Ya arzu delili şey geliyor insana. Yani okey.
Arzu delili aslında bu formatta arzu delili daha önce orijinal bir şey. Pek savunulmadı.
En aykırısı o aslında.
Evet. Estetik argüman aslında var. Savunulmuş argümanlar var literatürde. Şimdi işin doğrusu estetik argümanla ilgili şeyi daha tamamlamadım. Anlatacağım şey, vurgulamak istediğim birkaç noktayı söyleyeyim. Birincisi benim tasarım delilinin içinde savunduğum bir estetiğe vurgu yapan bir bölüm var. Bunu iki türlü savunuyorum tasarım delilini. Bir tanesi matematiksel veriler ışığında. Matematiksel veriler ışığındakine burada girmeyeyim, onu çok anlattım. Olasılık hesapları çerçevesinde işte evrendeki elektromanyetik kuvvet, yerçekimi kuvveti, protonun nötrona oranı gibi şeylerin insana ve canlıya olanak verecek şekilde olmasının olağanüstü düşük olasılığından bir matematiksel temelli bir tasarım argümanı da savunuyorum. Bunun dediği her zaman şunu söylüyorum. Bunun bir de böyle matematiği kullanmayan bir estetiğe vurgu yapan versiyon olabilir. Bana göre estetik bu tip bir argüman için ilk yapılması gereken şey insanların baştan bir şeyin potansiyelin ne demek olduğu üzerine düşündürmek. Ondan sonra bu delili savundurmak. Potansiyeli bir şeyin olması demek şu, diyelim ki bir tahtadan sandalye yapsanız, işte o tahtada sandalye olacak potansiyel vardır ki olabiliyor. Veya tahtadan işte masa yapabiliyorsunuz, tahtada olacak potansiyel vardır. Sonuçta siz tahtadan çay yapamazsınız, tahtada çay olacak potansiyel yoktur. Veya bilgisayar yapamazsınız, tahtada olacak potansiyel yoktur. Sonuçta siz bir şeyden ancak onda var olan potansiyel neyse onu yapabilirsiniz. Size neye el veriyorsa onu yapabilirsiniz. Şimdi bu potansiyel üzerine düşünceden evrene bir gelelim başına. Şimdi evrenin başlangıcına bakarsak şöyle bir düşünelim. Çok sıcak, çok yoğun bir ortam. Aslında başlangıcına gitmeden ham maddesi üzerine düşünerek de bu argümanı kurabiliriz ama ben başlangıcına gitmeyi seviyorum. Başlangıcı çok sıcak, çok yoğun bir ortam. Ne var? İşte protonlar var, nötronlar var, enerji var. Maddeye dönüşüyor enerji, madde ondan sonra madde enerjiye dönüşüyor, birbirine dönüşümler var. Higgs parçacığı geliyor, kütle veriyor. Bu tip şeyler var. Evrenin başlangıcındaki ilk dönemlerinde çok sıcak ve çok yoğun bir ortam var. Parçacıkların oluştuğu bir ortam. Şimdi o dönemdeki bir o kaynayan adeta çorbayı düşünelim. Mecazen çorba diyorum. O çorbayı düşünelim. Bir de şu andaki evrene bakalım. Televizyon var karşımızda. Bir yandan sesleri iletebilen. Su diye bir şey var. Su içebiliyoruz. Yüz binlerce tür canlı var. Aslında milyonlarca tür. Balıkların türlerine bakalım. Ne kadar balık var ki? Kimisi ışık üretiyor. Kimisi nasıl avlanıyor? Diğer taraftan kuşlara bakalım. Kimisi güneşe bakarak yön buluyor. Kimisi dünyanın manyetik özelliklerinden faydalanarak yön buluyor. Diğer tarafta
böcekler alemi var.
Böcekler alemi var. İnsan var. Ondan sonra renk var. Renk maviler, mi? Yeşiller, kırmızılar, sarılar var. Birçok insanın teknolojik buluşları var. Mesela demin andığımız şey alalım. Müzik var. Sonuçta bu evrenin potansiyelinde bunlar olmasa zaten var olmazdı bunlar. Yani hiç kimse evrenin başlangıcındaki potansiyel olmadıysa bu büyü olarak mı ortaya çıktı? Hayır. Yani bunu herkes kime sorarsanız sorun başlangıcından bunun potansiyel olarak mevcut olduğunu söyleyecektir. Sonuçta bir estetik bir argüman da şudur. Estetikle ilgili biz çıkarımlar yaparken genelde böyle matematiksel formatta yapmayız. Birçoğumuz herhangi bir mesela rastgele şarkı söyleyen birinin ben bir iyi bir müzisyenin söylediği şarkının birinin diğerinden iyi olduğunu sezgilerimizle söyleriz, şey söyleriz. Hatta bir bana onun ondan iyi olduğunu söylemenin kriteri nedir anlat dese anlatamayız çoğumuz.
Anlatamaz.
Rastgele tuşlara vuran biriyle piyanoya mesela ne bileyim majör minör kalıplarını bilmeyen biri bile tuşlara düzenli olarak güzel bir şekilde çalan biriyle rastgele vuran birini çok rahat ayırt edebilir. Bir, yani içimizde böyle bir estetik çıkarım yapma özelliğimiz var. Şimdi bununla diyorum ki bir de evrene bakalım bu estetik şeyimiz. Evrenin başlangıcındaki o şeyi düşünelim. Sonra bu renkleri düşünelim. Bu kadar çok renk var. Sırf mavi, yeşil, kırmızı değil. Mavinin o bütün tonlarına bakalım. Yeşilin o bütün tonlarına, sarının, kırmızının bütün o tonlarına bakalım. Nasıl oluyor da evrenin başlangıcındaki potansiyel bunları taşımış diye düşünelim. İki tane açıklamamız var. Birinci açıklamamız kendi kendine onun hep zaten var olduğu. İkinci açıklamamız ise onun o kendi kendine olmadığı başlangıçtan ona o potansiyelin konduğu evrene. Bana göre buradaki estetik çıkarımlarımız onun bilinçli bir şekilde yapıldığını bize dayatacaktır. Yani evrendeki bu renklerin, kuşların, müziğin. Çünkü bu şekilde düşünürsek aslında her çalınan parça evrenin başlangıcında potansiyel olarak var. Bir rock parçası da var. Dede Efendi'nin bir parçası da var. Bach'ın bir parçası da var. İşte Itri yılındayız. Itri'nin de bir parçası başlangıçta potansiyel olarak var. Aslında sanatçıların yaptığı şey nedir? Başlangıçta evrende potansiyel olarak mevcut olanı bulan kişiler sanatçılar.
Şimdi bu şeyi hatırlatıyor bana. Bazen Rodin'e atfedilir, bazen de Michelangelo'ya atfedilir bu hadise. Efendim bu muazzam heykelleri, muhteşem heykelleri nasıl yapıyorsunuz diye sorduklarında taşın fazlalığını atıyorum diyor, geri kalan çıkıyor ortaya diyor. Yani bu tam senin söylediğin aslında söylediğin. Evet. Yani bir kuvve potansiyel olarak var, ben sadece fazlalıkları atıyorum üstündeki, pat diye heykel ortaya çıkıyor. Bütün estetik anlayışı insandaki estetik kavrayış mı, hissediş mi diyelim buna?
Evet, estetik algımız diyelim, estetik algı diyelim, duyumuz diyelim. Evet. Aslında buradan bunun üzerine düşünürsek bunların bilinçli bir şekilde tasarlandığını bize gösterir. Aslında bir resme baktığımızda, bir müzik parçasına baktığımızda nasıl? O müzik parçası, resim bize o besteyi yapana, müzik parçası onu söyleyene işaret eder. Sadece o ses olarak düşünmeyiz. Daha geniş anlamda başlangıçtaki bu potansiyel olarak bunların konmasıysa bunların asıl sahibine bizleri yönelt. Bir estetik algıyla buna bakan kimse bence bunların arkasında bilinçli bir gücün olduğunu açar. Yani evrende niye müzik olsun? Müzik olmasının hiçbir mantığı yok. Ne oluyor da evren bu kadar zengin bir potansiyel içinde barındırıyor? Renklerle beraber müziğin. Bunu bu şekilde düşünürsek hiçbir sözü olmayan, belki dinsel sözü olmayan sırf notaların çalınması ile ilgili bir müziği dinlerken de aslında Allah'ın evrene koyduğu bir potansiyelin bize haykırıldığını hissederiz.
Eyvallah.
İşte bu işte kulak inşa etmesi dediğimiz şey bu.
Eyvallah.
Bu gözle evrene bakabilirsek herhangi bir mesela opera birisi söylerken, birisi bale yaparken, birisi Itri Dede Efendi'yi söylerken veya bir ezan da dinlerken ondaki melodisinden, herhangi bir tablodaki renklere bakarken veya kuşun üstündeki renklere de bakarken bütün bunların arkasında bu gözle bakabilirsek evrene, başlangıçta Allah'ın evrene koyduğu potansiyellerin sonra bir şekilde aktüelize olduğunu görürüz. Her onu gördüğümüzde bu rastgele olmamış. Başlangıçta bu bilinçli şekilde evrene koymuştur ki sonradan bu şarkı ortaya çıkabiliyor deriz. Teknolojik aletlere baktığımızda da bunu söyleyebiliriz. İşte kameralara, bilgisayarlara, hesap makinelerine, telefonlara baktığımızda da bunu söyleyebiliriz. Çünkü onlar da sonuçta potansiyelin bulunması. Nasıl sanatçılar evrene potansiyel olarak konanı keşfeden kişilerse, aynı şekilde bilim adamları da evrendeki başlangıçtaki yasaların potansiyelinde mevcut olan teknolojiyi keşfeden kimseleri. Bu şekilde teknolojiye bakarsak, aslında teknolojinin de Allah'ın bize verdiği bir nimet olduğunu
amenna,
anlarız.
Amenna, amenna.
İşte bu, bu kulağı ve gözü inşa etmek budur bence. Estetik argümanlarına çıkartılabilecek şey. Burada hem Allah'ın varlığına bir argüman olduğu gibi, etrafımızda her gördüğümüz şeyde de Allah'ın varlığıyla ilgili bir delille muhatap olduğumuzu da bu argüman bize söyleyecek.
Şimdi bu saydığın argümanların tamamı, tabii ister istemez, vaktimiz var mı? Bitiyor mu? Gidiyor muyuz? Ne yapıyoruz? İyi, devam et. İnsana ama bir sorumluluk yüklüyor.
Tabii ki.
Yani bu estetik algı iyi güzel de bu estetik algıyla sen ne yapıyorsun? Arzu iyi güzel de bu arzu nasıl değerleniyor? Bütün bunlarda dikkat ediyorum. Şimdi sen söyledikçe zihnimiz canlanıyor. Yani benim merhum üstadımın sadece şeytan diye bırakmadığı, şeytani dürtü olarak da biraz alanını açtığı şeylerde Allah Celle Şanuhu hep şeyden bahseder. Yani size güzel gösterir, size sizin için süsler, bütün bu şeyleri mevcut potansiyelin eğer hak din zeminine oturmuyorsa o kulak, buna kalp de diyebiliriz.
Tabii.
Ve göz de diyebiliriz.
Hepsi bir bütün.
İnşa edilmemişse eğer, sen, şeytan bunların tamamını kullanıyor. Senin arzunu kullanıyor, senin estetiğini kullanıyor. Senin her türlü, yani Allah'ın bahşettiği bütün bu temel delilleri seni saptırmak için kullanıyor.
Bunu böyle düşündüğümüzde de şeyi de anlarız. Sadece bir ney, dinsel kasıtla, mesela dini bir müzik olsun diye çalındığında değil. Piyano herhangi bir amaçla çalındığında da veyahut da herhangi bir amaçla mızıka çalındığında, akordiyon çalındığında, işte darbuka çalındığında, ne çalınıyorsa çalınsın. Her bir Allah'ın evrene koyduğu bir potansiyelin haykırılması. Aslında onların her birinde Allah'ın koyduğu bir sanatı hissetmemizle ilgili bir şey var. Çünkü buradaki birçok insanı yanıltan şey şu. Araya bir sanatçının şeyin girmesi, ya sanki sanatçı işte onu yapmış, yaratıcısı gibi anlıyoruz. Onların hep unutmamamız lazım. Hiçbir sanatçı, hiçbir bilim insanı potansiyel olarak mevcut olmayan bir şeyi keşfetmesi mümkün değil.
Amenna.
Başlangıçta Allah onlara evrende diyor ki al bu sana bu potansiyel, buyur yap dediğini. Bu gözle bakarsak da sanatçıyı bence daha da çok takdir ederiz. Çünkü sanatçı bu Allah'ın evrene koyduğu potansiyelleri ne olduğunu bize gösteren kişidir. Bir bilim insanı teknoloji ürettiğinde Allah'ın evrene koyduğu potansiyelleri keşfedip de bize veren kişidir. Bu gözle bakarsak teknolojiye de işte elimize aldığımızda elhamdülillah da diyebiliriz. Gerçek anlamda niye elhamdülillah dediğimizi hissedebiliriz. O sanatçıyla o bilim adamı ister onun farkında olsun veya olmasın.
Hiç önemli değil.
Bunda hiçbir şey değişmez.
Onun sorumluluğu.
Allah'ın verdiği potansiyeli keşfetmeyip de ben onu buldum, yarattım zannedebilir. Sanki evrende majör minör kalıplar baştan işte müzik olmadan kendisi müzik yapabilecekmiş gibi hisseden biri çıkabilir. Vardır da.
Çok var canım.
Çok ilginç. Şimdi
yani herkes bir Bach olmasını beklemeyelim. Bach onu müziği yazdığında Allah'ın verdiği potansiyeli keşfettiğini biliyor. Allah'ın
tabii canım,
verdiği ilham olması olduğunu söylüyor.
Tabii, ben herkes kim oluyorum ki diyor.
O bir Bach'ın öngörüsüne sahip olmayabilir. Ama olmasa da o yine Allah'ın evrene koyduğu bir potansiyeli
biraz
bulan kişidir.
Biraz önce Edison'la ilgili bir soru gelmişti de şimdi hocam elhamdülillah dedi ya. Allah'ın yarattığını keşfeden adam Edison. Hani o malum soruyu hep soruyorlar. Eğer o keşfettiği şeye elhamdülillah demiyorsa onun işi zordur. Ama onu kullanan kişi elhamdülillah şu anda ışık var diyorsa bu adamın işi kolaydır. O soruyu sor demişler ısrarla. Artık anlayan anlamıştır onu yani.
Allah'ın kimi
onu keşfeden elhamdülillah der mi demez mi onu bilmem. Kim ne yapıyorsa elhamdülillah demek zorunda. Çünkü o Allah'tandır yani.
Evet.
Hocam onu söyledi. Allah'a
evet olsun. Bana göre tabii bu şekildeki bir yaklaşım bilim ve sanatı bir Müslümanın değişik bir bakış açısıyla kucaklamasına da sebebiyet verebilir.
Evet.
Aynen öyle.
Apayrı bir şey.
Aynen
siz
öyle.
Artık bilimi ve sanatı sadece bir haz için dünyada araçsallaştırılmış bir şey olarak bakmazsınız. Aa müzik çalsın, eğlenelim falan.
Tabii.
Şuraya gidelim. Bu dünyadan
işte mesele orada zaten.
Lezzet alalım. Teknoloji şey değil. Aslında bir Müslüman oradaki herhangi bir müzik parçasına bakın da dünyada da haz alabilir. Hani Kur'an'da da dünyada acı çekin falan.
Elbette.
Yani İslam'da hepimiz bunu defalarca vurguladık. Yani çilecilik falan aman özellikle çile çekin İllaki diye bir şey yok. Fakat İslam'ın ona katacağı şey daha bir üst bakış. Sadece orada haz almak için dinlenen bir şey değil müzik.
Daha çaplı.
Bir yandan siz o anda aslında Allah'ın bu evrene koyduğu bir potansiyeli hissetmenin verdiği bir hazzı da hissedebilirsiniz o bir
peki,
müzik.
Alakasız aslında. Bir şey soracağım. Kızacaklar belki alakasız soruyorum diye. Alakasız bir şey gibi gözüküyor uzaktan. Sen Yıldız Üniversitesi'nde mi ders veriyorsun?
Evet.
Yıldız Teknik'te.
Evet, evet.
Felsefe bölümünde. Kaç taleben var? Orada derse giren.
Şimdi değişiyor. Genelde 50-60 kişi oluyor büyük sınıflar.
50-60 kişi.
Ama mesela yüksek lisanstaki sınıflar 10 kişi falan daha az.
Sen memnun musun? Yani yarhamukallah.
Memnunum. Hı? Gayet okulumu çok seviyorum. Gerçekten yeni kampüsümüzde gittikçe daha da güzel, daha da büyük bir hal alıyor. Hı? Yani okulumu gerçekten peki, talebelerimi seviyorum. Zaten
talebeleri seni seviyor mu?
Onu talebelere sormak lazım.
Ne bileyim ama. Canım ya hissedersin o kadar.
Yok onların adına konuşamam. Onlara
yok ama sormak. Yani hissediyor musun? Yani dersini büyük bir ilgiyle takip ediyorlar mı?
Vallahi ben öyle hissediyorum ama yanılıyor da olabilirim. Ama öyle
tamam ille de böyle yani bir şey demek lazımsa. Bir şey.
Kendim onlar adına konuşamam.
Anladım.
İnşallah
anladım.
Seviyorlardı. Ben talebelerim.
Çünkü bu hakikaten.
Mesleğimi gerçekten severek yapıyorum.
Çünkü çok zevkli bir ders bu. Ve özellikle teknik üniversitede olması benim açımdan çok hoş bir şey.
Evet.
Yani çok zevkli bir ders. Bu insanların ne de olsa büyük bir kısmı teknik konularla ilgilenen adamlar değil mi? Senin talebelerin içinde sadece felsefe...
Tabii ama yani mühendislikteki birçok talebede bakıyoruz ki gerçekten bu konuda çok güzel fikirler üretebiliyorlar.
Değil mi? Ne kadar ufuk açıyor evet. Yani.
Ben bunu iyi bir şey olarak görmüyorum ama yani bir şeyi kabul etmemiz lazım. Türkiye'de en iyi talebeler mühendislik bölümüne gidiyor. En yüksek puanlı, en başarılı talebeler. Yani ben bunu aslında iyi bir şey olarak görmüyorum. Bence dağılması gerekiyor. Yani hem mühendisliğe hem diğer bölümlere gitmesi lazım.
Dershaneler... Ama kimse çocuğunu İslam alimi yetiştirmek istemiyor o yüzden.
Evet yani sırf İslam alimi değil. Mesela ne bileyim yani sosyolojiye, tam İslam alimi olarak da aynı şey söz konusu da. Yani sosyoloji, felsefe, mesela bir fizik bölümüne de pek talebeleri yönlendirmiyorlar.
Temel
çünkü olayı şöyle görüyorlar. Aa mühendislikte para var, sen mühendisliğe git. Yani bakış açıları bilimi sadece yani para için araçsallaştırmaya yatıyor. Yani bu dünyada senin başarılı olman için para kazanman lazım. Ve para kazanman için de okuman lazım. Ne okursan daha çok maaş alırsın. Mühendislik ama mühendisliği yaz diyor.
Şey nereye gitti?
Şimdi mühendislik tabii ki çok önemli bir şey. Mühendisler de insanlara teknoloji üretip hizmet ediyorlar çok da. Bu mantıkla mühendisliğin seçilmesi tabii hoşuma gitmiyor.
Tabii. Er-rizku ala Allah gitti gümbürtüye tabii bu arada.
Yani öyle bir canım yani.
Er-rizku ala Allah gitti. Rızk Allah'ın üzerinedir ana fikri. İşte seni böyle bir yönlendirmeden böylesine şey odaklı tamamen menfaat odaklı bir yönlendirmeden kurtarıyor. O zaman işte ciddi bilim adamı yetişiyor. Ciddi bilim adamı yetişiyor. Burada sadece para kazanan, bilimi para kazanmak vasıtası olarak gören ve zannediyor ki o da kazanıyor.
Bu dünya çapında bir şey. Türkiye ile alakalı.
İlla ki canım.
Bunu belirtelim. Yani günüm 20. yüzyıl mantığının inşa ettiği zihinler bu. Ve işin kötüsü yani dindarım diyenlerin tırnak içinde dindarım diyenlerin zihinleri de böyle inşa edildi. Yani para kazanmak ve para kazanarak dünyada güç sahibi olmak, istediklerini elde etmek birinci, dini endişeler ikinci olmuş vaziyette. Ne yazık ki. Bu İslami kesim için diyorum geri kalanların. Zaten eğer ki bir insan İslam'a inanmıyorsa ve Allah'ın gönderdiği bir dine inanmıyorsa doğal akışında öyle olması gerekiyor. Onlara diyebilecek bir şeyimiz yok.
Canım,
ama Allah var demek şu demek. Yani her şey benim bakış açım değişti demek. Siz bu evreni yoktan yaratan bir gücün olduğunu düşünüyorsunuz. Şurada varlık sebebinizin Allah sayesinde olduğunu düşünüyorsunuz. Öldükten sonra Allah sayesinde ahirette bir şeye talip olduğunuzu düşünüyorsunuz. Ya bu ne kadar dehşetli bir düşünce. Bu her şeyi tepe taklak edecek olağanüstü bir şey.
Paradigmayı
buna
değiştiriyor.
Buna inandınız mı? Her şeye apayrı bakmanız lazım. Fakat bir bakıyoruz ki Müslümanlar, Müslümanın diyenler, Müslüman endişesi taşıyan birçok kimse, hiç İslam endişesi olmayanlarla, dünyevi tercihlerini yapmada onlarla yarışıyorlar. Onları ezmeye çalışıyorlar dünyevi hedefler açısından. Yani ne yazık ki bir günde bunları da inşallah konuşalım. Yani küreselleşme Türkiye'de ve dünyada Müslümanların zihinlerini ne yapıyor? Hangi araçlarla yapıyor? Mesela bunun araçları ne? Nasıl oluyor bu zihni inşa etme? Buna karşı ne yapmalıyız? Onu da konuşmak lazım.
Çok tam, çok, tam bizim sahamız bu.
Yani Müslüman zenginleştiği zaman yani kafir diyeyim ben ona.
Kafir
yani,
diyebilirsin. Korkma. Korkma bu tabirleri kullanmakta.
Müslüman aman, zenginleştiği zaman sen kafirle rahat aynı kullan. Şey yapıyorsa eğer evet. Orada bir problem vardır. Yani Müslüman zenginle Müslüman olmayan zengin eğer aynı şekilde davranıyorsa orada
ya
bir problem
var. Ya işçisine aynı şekilde davranıyorsa, parayla aynı şekilde ilişki kuruyorsa, çocuğunun tercihlerini, okul tercihlerini diğerleri gibi yönlendiriyorsa, kendi günlük hayatını programlarken diğerleri gibi programlıyorsa demek ki bir sorun vardır. Aynen. O zaman yani İslam her şeyden önemli, Allah'ın varlığı her şeyden önemli fakat hayata geçmemiş bir inanç. Yani bu neyin nesidir, nasıl bir şeydir? Yani mantıken bunun böyle bir şeyin olması mümkün değil. Yani siz Allah var diyeceksiniz ve bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Ya böyle bir şey mümkün mü?
Mümkün mü?
Dünyada dikkat edin, dünyada bir eve talip olanlar 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl morguç falan ödüyorlar yurt dışında. İşte Türkiye'de de şimdi o sistemler geldi. Olabilir, insan ev sahibi olmak istiyor. Ve ahirette cennete talip olan, ki Kur'an'da diyor ki cennetten de daha önemli olan diyor Kur'an, Allah'ın rızasıdır. Allah'ın rızasına talip olan adam Müslüman, dünyada bir morguç için çalışma kadar çalışmayı düşünmüyor. Onu zahmet görüyor. Ya o kadar da ileri gitme diyor. Yani bunu bir aşırılık, radikallik gibi görüyorum.
Radikalleştin sen bak Caner abi.
Bir dakika, bir dakika. Dur, daha yeni ısındık aslında.
Gitgide radikalleşiyorsun abi. Evet.
Son tehlikeli noktalara gidiyor. Ama bu başlı başına bir program konusu. Böyle şey olur mu ya? İki dakikada bunlar konuşulur mu?
Şimdi bunlar çok bir önemli. De hocama zaman konusunu sorun diyenler oluyor.
Ne zaman konusunu?
Yani herhalde zamanın izafiyetiyle alakalı. Ama
ne zaman zaman konuşulmalı? Bitmez bu zamanı atma yoksa.
Biz programı bitirmemiz lazım. Bitirmek. Çünkü öyle söz verdik.
Bir dahaki gelişim.
Bir dahaki sefere hazırlığımızı yapıyoruz. Efendim, daha önceden inşallah sizlere duyuracağız. Caner Allah razı olsun. Çok memnun
sizden
oldum.
Sizden Allah razı olsun. Burada olmak zevk.
Allah razı çok olsun. Güzel. İnşallah zevktir. Ben giderek daha az gevezelik yapmaya çalışacağım. Buna söz veriyorum.
Biz memnunuz.
Sen öylesin ama herkes değil. Şimdi efendim eğer ömrümüz olur nefesimiz yeterse öyle tahmin ediyoruz bir sömestr döneminde.
Ocak sonunda sömestrin
tamam.
İçindeyken.
Okay. Ocak sonunda inşallah Caner hocamla bir kere daha bir araya geleceğiz. Bana kalırsa daha çok bir araya gelmekte fayda var. Bu akşam önemli meselelerin kapıları açıldı. Önemli notlar aldığınızı düşünüyorum.